Merhaba, ben Mesut Çevik.
Ben Erdi Özağ.
Şimdi aslında kamerayı Ersinlere geçirmek lazım. Bugün birazcık kalabalık bir grubumuz var. Ben kendimi takdim edeyim. Ersin ve Gökhan da bölümsonucanavarı.com'dan oyunları en azından bizlere aktarmak üzere buradalar. Canlı yayınımız başladı arkadaşlar. İlk defa ikisi biri canlı olarak sunuyoruz sizlere. Zaten düzendeki değişikliği de anlamışsınızdır. Bundan sonra ikisi biri elimizden geldiğince sizlere canlı olarak aktaracağız. Böylece donanım haberlerini bir donanımcıyla beraber tartışma fırsatı yakalayacağım ben. Aynı zamanda Ersin de bir oyuncuyla beraber bir oyun haberini tartışacak. Ve böylece aslında arta kalan vakitlerde de vakit kazanacağımız için donanım incelemeleri yapabileceğiz ki burada çok şık donanımlarımız var. Mesela bunlardan bir tanesi benim kısa süre önce siparişini verip elde ettiğim Bluetooth 3.0 gamepad'imiz, Niko tarafından üretilen. Bu gamepad sayesinde istediğiniz Android cihazda oyunları gamepad'le beraber oynayabiliyorsunuz ki altında enteresan bir nota düşmüşler.
Tegra için.
Tegra için dizayn edildi yazmışlar. Biliyorsunuz Tegra aslında Tegrazone'la beraber oyun üreticilerine Android tarafında gamepad'le oynanan klavye fare destekli oyunlar yapmaları konusunda oldukça fazla zorluyor. Çünkü Nvidia'nın istediği şey aslında Tegra cihazları bir konsol olarak kullanabilmesi ki Oya projesi de bunun bir göstergesi
zaten
oldu.
Zaten hani ilginçtir. Hani Tegra tabanlı cihazlar mobil oyunları en iyi oynatabilen cihazlar değil. Ancak bu gamepad olayının en hızlı yol aldığı platform hep Tegra 3 tabanlı cihazlar oldu. Orada muhtemelen yine hani Nvidia'nın oyun yapımcılarıyla olan bu özel ilişkisinin etkisi var. Hani oyun denince mobil platformda da insanların aklına hep Tegra geliyor. Hani ARM Mali 400 dediğiniz zaman ya da PowerVR dediğiniz zaman insanlar bunları bilmeyebilir ama Tegra adı geçtiği zaman mobil platform eşitti. Mobilde oyun eşitti, Tegra oldu bir şekilde.
Evet, aynen o şekilde yani algıyı yarattılar. Teknoloji haberleriyle isterseniz yavaş yavaş da ikisi bire başlayalım.
Evet, başlayalım.
Soracağınız sorular olursa haberlerle ilgili lütfen ilgili konuya, forumdaki konuya sorularınızı yazın. Biz aralarda onları okuyup cevap vermeye de çalışacağız arkadaşlar. Böylece sizin de katılmanızı sağlayacağız. Geçtiğimiz hafta donanım dünyasındaki belki de en önemli gelişme Nvidia'nın Titan ekran kartlarını duyurması oldu. Dünyanın en hızlı tek GPU'lu ekran kartları artık piyasaya sürüldüler. Hı hı. Aslında Nvidia burada bir tartışma konusu yaratabilir. Zira GTX 680 içinde dünyanın en hızlı tek GPU'su deniyordu. Fakat GeForce Edition'larla beraber 7970'lerin 680'in bu tahtı biraz sallandı erdi.
Aslında son duruma bakarsak AMD 7970 GeForce Edition kıl payı farklı da olsa biraz GTX 680'in önünde yer almayı başarıyor. Bunda da AMD hep yıllarca eleştirdiğimiz sürücü sıkıntıları yaşayan AMD'nin son dakikada sürücülerini biraz daha optimize etmesinde katkısı vardı. Ama GTX Titan çok başka bir ekran kartı. Ben burada aslında şunun altını çizmek istiyorum. GTX Titan'ın piyasaya çıkış tarihi, lanse edilme tarihi. 19 Şubat'ta lanse edildi ve 21 Şubat'ta da incelemeler yayınlanmaya başladı. Bu tarih bize ne anlama geliyor? İki tarih arasında bir tarih daha var. 20 Şubat. Bu nedir? PlayStation 4'ün lanse edildiği tarih. Burada aslında üzerine durulması gereken nokta şu. Nvidia artık hiçbir konsolda yok. Eskiden PlayStation 3'te vardı. Artık yoklar. Ve zaten sürekli konsollara bir gönderme yaptılar. Artık konsollar anlamını yitiriyor. Konsollar için özel donanım yapmaya gerek yok. Sektör mobil oyunculuğa gidiyor diye. Nvidia burada iki şey diyor. Bakın GTX Titan alırsanız dünyanın en iyi grafiklerini masa üstünde oynarsınız. Project Shield'ı da alırsanız ikinci çeyrekte dünyanın en iyi mobil oyunlarını Nvidia tabanlı cihazda oynarsınız demek istiyor.
Yalnız herhalde şurada şöyle bir konu da var. Biliyorsunuz Nvidia şu anda ne Xbox için ismi geçiyor, PlayStation'da olmadığı zaten resmi kanıtlanmış oldu. Resmi olarak ortaya çıktı ki Xbox'ta da PlayStation 4 ile benzer donanımlar kullanacak. Hı-hı. Yine AMD ekran kartlarını ve işlemcileri orada göreceğiz. Hı-hı. En azından AMD'nin oluşturduğu bir altyapıyı orada göreceğiz. Fakat Nvidia tarafında ne GeForce kullanan bir cihaz şu anda duyuruldu ne de Tegra 4'ü kullanacak bir cihazı duymuştur muyuz? Biz ZTE'den bir haber geldi. İlk cihazları ZTE'ye çıkartacak.
Evet, ZTE'den geldi ilk haberdi.
Garip bir durum söz konusu.
Şimdi Tegra 4 ile ilgili sıkıntı şu. Hani çok hızlı geçelim bunu sonra tekrar Titan'a geri dönelim. Tegra 4, Tegra 3, hani Tegra 2 ve Tegra 3 ile Nvidia piyasadan o parsayı topladı ancak Tegra 4 ile hani Tegra 3'ün çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Hem güç tüketimi anlamında hem de performans anlamında. Tegra 4'te de üreticiler biraz temkinli yaklaşıyorlar. Ama özellikle akıllı telefon tarafındaki en büyük sıkıntı şu. Bir üretici bir işlemci kullanırken içerisindeki uygulama işlemcisinin yanında modem dediğimiz radyo işlemcisi var mı yok mu ona bakıyor. Tegra 2 ve Tegra 3'te yoktu bu. Kimde vardı? Mesela Qualcomm'da vardı. Tüm Snapdragon işlemcilerde. Modemli olan versiyonlar da var, modemsiz olan versiyonlar da var. Ama artık Nvidia da kendi modemini geliştirdi. 3G, 4G desteği sunan bir model var. Yani öncelik tabletlere verilmekle birlikte Nvidia yılın ikinci yarısında Tegra 4 tabanlı telefondan çıkacağını söylüyor. Ancak hani şu ana kadar elde edilmiş bir Galaxy S4 Samsung işlemciye çıkıyor. Apple kendi işlemcisini kullanıyor. Diğer taraftan LG de kendi işlemcisini geliştirmeye başladı. Asus'a bakıyorsunuz Qualcomm çözümlerine kaymış durumda. Diğer üreticilere bakıyoruz. HTC Qualcomm kullanıyor. Sony Qualcomm kullandığını görüyoruz. Yani bu noktada Nvidia'nın çok böyle önemli markalarla çok büyük üreticilerden pay kapması söz konusu olamaz. Hatta Nvidia kendi cep telefonu da geliştirdi. Phoenix diye bir konsept telefon. Çok da şık bir telefon. Muhtemelen kendi telefon ve tabletlerini üretecek gibiler.
Bu arada bir not düşeyim. Arkadaşlar ekran yarım deyip çok not düşmüşsünüz. Evet, böyle bir sıkıntı yaşadık. Eğer tazelerseniz aynı sayfayı bir link göreceksiniz. Linke tıklayarak tam ekranda bizleri izleme fırsatına kavuşabilirsiniz. Kusura bakmayın, bu aksaklık için istenmeyen bir aksaklık oluştu. Evet, Titan hakkında konuşuyoruz. Şimdi Titan'ın da biraz hızına değinmek lazım Erdi. Çünkü GTX 680 ile karşılaştırıldığında büyük farklar söz konusu.
Çok büyük farklar söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim. GTX Titan şu anki ekran kartları kıyasladığımız zaman sanki bir jenerasyon önde yer alıyormuş gibi değerlendirilebilir. GTX 680'den uygulama ya da oyuna göre %40-%50 daha hızlı olmayı başaran, AMD tarafında ise %30-%35 daha hızlı olmayı başaran bir kart ki hani bu değerler oyuna ya da uygulamaya göre değişebilir. Burada temel fark şu, farklı bir grafik birimi var. GTX 680 aynı grafik birimini kullanmıyor. Üzerine GK110 adına bir grafik birimi var ki bu grafik biriminde 7.1 milyar transistör var. Hani belki de PC dünyası için bugüne kadar geliştirilmiş en komplike silikon tasarım olarak da değerlendirilebilir. Hani üzerine baktığımız zaman 384 bit bellek veri yolu desteği var. Bu AMD tarafıyla aynı üst düzey ekran kartlarıyla, ancak 6 GB DDR5 bellek geldiğini görüyoruz.
AMD tarafında da geleneğin devam ettiğini görüyoruz. Onlar bu veri yolu genişliğini artık arttırmıyorlar.
Artık arttırmıyorlar. Sadece bu kart özel 256 bitten 384 bite geçiş söz konusu.
Bu arada arttırmamaların nedeni de şu aslında. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorlar. Çünkü daha fazla arttırdıklarında bu sefer de çekirdeğin boyutu büyüyor ve maliyetler artıyor.
Aynı mantık Tegra için de geçerli. Evet. Tek kanal bellek kontrolcüsü de gittiler. Hani neymiş efendim? İki kanala gerek yokmuş, ancak performans ve güç tüketimi konusunda daha iyi çözümler çıkınca Nvidia'nın aslında orada biraz yanıldığını da anlamış olduk. Kart çok güçlü bir kart ama tabii çok fazla sayıda çekirdek ve transistör barındırdığı için saat hızını 1 GHz'in altında tutmuşlar. Bellek hızı ise artık Nvidia'nın üst seviye ekran kartlarında alışık olduğumuz üzere 6 GHz'e sabitlenmiş durumda. Yani tasarım 690'a çok benziyor ama bu kartla ilgili olan ilginç detay da şu. AMD tarafındaki 7970 GHz dışından neredeyse benzer güç tüketiminde hani bu kadar açık bir farkla performans lideri olabilmesi. Hatta bu kartın 2 tanesini 3 tanesini alarak evimizde bir süper oyun bilgisayarı da yapabiliyoruz. Hani bu önemli bir detay.
Evet, önemli bir detay. Ayrıca şimdi izleyenlerimizden, izleyicilerimizden gelen taleplere baktığımızda Titan incelemesi neden çıkmadı diyorlar. Şunu da belirtelim. Nvidia Türkiye'ye bir tane bile kart getirmedi. Yani örnek, en azından inceleme test örneği sadece bizde değil, diğer sitelerde de yok ne yazık ki.
Dünyadaki pek çok ülkede 3'er 4'er tane giderken
evet,
sitelere.
Evet, Türkiye ekibinde yeni bir organizasyon var. Büyük ihtimalle bu ayın sonuna kadar tamamlanacaktır. Bu da organizasyon tamamlanır tamamlanmaz da yeniden test ürünleri akışında bir rahatlama olacaktır
diye düşünüyorum. Tabii şundan söylemek lazım aslında. Türkiye böyle en yüksek ekran kartı segmentindeki ürünlerin çok fazla sattığı ülke değil. Toplam pazar içerisinde bu kısmın payı düşük. GTX 690'ı bir hatırlarsın Nvidia sağlayamamıştı. Biz çok özel gayretlerimiz sonucunda bir tane kart bulup incelemek durumunda kalmıştık. Bu kart Türkiye'ye girdiğinde okuyucularımız yemin olsunlar biz de bu kartı inceleyip sonuçları paylaşacağız.
Evet, en azından elde etmek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir sonraki haberimiz tabii ki geçen yılın en önemli gelişmelerinden bir diğeri PlayStation 4'te. Bu yüzden de sözü ben oyuncu arkadaşlarımıza bırakmak istiyorum. Donanım tarafını tartışmaya gelince yine Erdi ile karşınızda olacağız.
Evet arkadaşlar, merhaba. Mesut'un da söylediği gibi bu haftanın oyun konusundaki en önemli konusu tabii ki PlayStation 4'ün duyurusuydu. Birazdan zaten Mesut'larla birlikte de donanım özelliklerini tartışacağız. Fakat ilk olarak hani PlayStation 4 duyurusunun beklendiği gibi olduğunu söylemek gerekirse herhalde Gökhan, bütün oyuncular artık PlayStation 4'ün duyurulacağını düşünüyordur.
Çok fazla söylenti vardı ve hani, çoğunun doğru çıktığını söyleyebiliriz aslında.
Bir de öncesinde, birkaç gün öncesinde hani o nostaljik videoları gösterip farklı bir duyuru yapsalar zaten büyük bir fail olurdu herhalde. Şimdi arkadaşlar PlayStation demos, PlayStation 4 duyurusundan sonra bir demo gösterildi ve bu demoda 1 milyon farklı objenin aslında PlayStation 4 tarafından hani oyun alanında gösterilebildiği gözüktü ki bu aslında beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Mesela ondan sonra da Quantic Dream'in bir demosunu gördük.
Evet, hani burada da zaten Quantic Dream yapımcıları da bir yandan poligon sayısının nasıl miktarda arttığını gösteriyorlardı. Burada gördüğümüzde ilk yaptığımız oyunlar bu kadardı. Sonradan yaptığımız oyunlarda böyle böyle daha da gelişti. Ve en sonunda 30 bine dayadık şeklinde açıklamalar yaptılar. Ve bunun arkasından da artık tek engel hayal gücü.
Benim mesela o söz çok hoşuma gitti. Çünkü arkadaşlar hani konsolların performanslarına baktığımızda hani PC ile kıyaslandığında özellikle son dönemlerde bayağı bir kısıtlama olduğunu görüyoruz. Fakat Quantic Dream'den gelen bu açıklama işte artık önümüzdeki tek engel hayal gücümüz oldu denilmesi demek ki artık yani teknik açıdan
zincirlerimizi
çok büyük bir
artık kopardığımızı söyleyebiliriz yani. Önümüzdeki dönemlerde en az 2-3 sene içerisinde özellikle çok büyük bir grafik artışı olacağı bekleniyor bu açıdan.
Şimdi burada duyuruyla ilgili tabii ki bazı notlar da aldık arkadaşlar. Bunların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisi birin önceki programlarında konuşmuştuk. İkinci el oyunların çalıştırılmayacağına dair bazı patentler ortaya çıkmıştı. Fakat Sony resmi olarak açıkladı ve PlayStation 4'ün ikinci el oyunları da çalıştıracağını söyledi ki benim en sevindiğim noktalardan birisi bu oldu. Çünkü ikinci el piyasası hani oyun piyasasında canlı tutan bir piyasa. Direkt olarak tüm oyuncular hemen oyunu sıfır olarak alamıyor ki muhtemelen yeni nesille birlikte de oyun fiyatlarının bayağı bir yükseleceğini söyleyebiliriz. Hatta bazı böyle satış siteleri 100 dolardan, 120
evet,
dolardan,
100 dolardan
oyunları açmaya başlamış. Tabii ki burada yapılan bir diğer açıklama arkadaşlar PlayStation 4'ün geriye uyumluluğunun olmayacağı ama burada da bir açık kapı bırakarak belki böyle bir şeyi ilerleyen dönemlerde yapabiliriz dediler.
Evet, belki emülasyon şeklinde bir yöntem kullanabilirler bu durumda. Ama daha öncesine baktığımızda PlayStation 3'te de zaten belli bir PlayStation 2 çipiyle beraber gelerekten geriye dönük uyumluluk destekleniyordu. Daha ama sonradan üretim maliyetleri çok büyük bir sıçrap olması nedeniyle yani çünkü düşün bir oyunu geliştirirken aynı zamanda da PlayStation 2'nin o çipinde çalışacak uyumlu şekilde olması ve PlayStation 3 ile uyumlu olmasını sağlaman gerekiyor. Bu da maliyetleri arttırdığı için bir süre sonra PlayStation geri adım atarak artık desteği vermeyeceğini duyurmuştu. Şimdi ise aynı zamanda da sel işlemciğin çipini koymak çok fazla maliyet getireceği için PlayStation 4'te olmaması pek fazla şaşırtıcı değil.
Zaten baktığımızda artık PC donanımına oldukça yaklaştıklarını görüyoruz. Buradan aslında arkadaşlar PlayStation 4'ün hani tanıtımına baktığımızda aynı Wii U'daki gibi konsolu göremedik. Daha çok kontrolcü üzerinden böyle bir tanıtım yapmaya gittiler ki nedense böyle hani oyun firmalarına baktığımızda hep bu yöntemi artık tercih ettiklerini görüyoruz. Şimdi istersen Gökhan DualShock 4'ten birazcık bahsedelim. Arkadaşlar DualShock 4'ün ilk olarak sevindirici noktası bana göre kulaklıkla birlikte gelmesi. PlayStation 3'te çok büyük bir sorun olmuştu bu özellikle online altyapıyla birlikte. Arkadaşlar PlayStation DualShock 4'ün ön tarafında bir dokunmatik panel var. Aslında bu dokunmatik panelin nasıl kullanacağını ben oldukça merak ediyorum. Çünkü hani Wii U paneli oldukça büyük kontrolcü üzerinde. Fakat PlayStation DualShock 4'ün üstünde oldukça küçük bir panel görüyoruz.
Aslında burada onunla ilgili fazla açıklama yapmamaları da kafalarda soru işareti bırakıyor. Çünkü senin de dediğin gibi konsolu göstermediler. Ki büyük ihtimalle hani E3'e saklıyorlar, bomba olarak patlatacaklar. Ki zaten Sony müdürü de zaten görmediğini söylüyor bir yandan.
Düşünüyorlar muhtemelen şu an.
Bunun gibi aynı şekilde bu konsolun dokunmatik ekranı demeyelim, dokunmatik paneli daha etkili bir şekilde gelecek olabilir. Belki oyunculara sürpriz olsun diye önemli bir haberi saklıyor olabilirler.
Burada mesela ben şeyden bahsetmek istiyorum. Witness adlı bir oyun vardı. Hani daha çok böyle PSN oyunu diyebileceğimiz kalitede bir oyundu.
Yapımdı.
Evet, bağımsız yapıma benziyordu. Muhtemelen bu tarz bulmaca oyunlarında paneli kullanarak farklı farklı bulmacaları çözebileceğiz
aynı gibi. Aynı PlayStation Vita'nın arkadaki taş panelinde olduğu evet. gibi ona benzer yeni oynanış mekanikleri gelecektir.
Tabii ki arkadaşlar. Burada bir şüphem var. Hani PS Vita'da benim en çok canımı sıkan şey o taş paneli kullanmak zorunda olmamız oldu. Çünkü erişmesi gerçekten çok güç bir yerdeydi ve kullanmak tam bir işkence oluyordu. Özellikle Uncharted'da o kadar fazla böyle burnumuza sokuyorlardı ki
gerek
onu kullanmayı.
Gerek duymuyorduk bir de.
Evet, insan tiksiniyordu resmen taş panelden. Umarız PlayStation'da sırf o kontrolcü %100 kullanmak için bir sonraki Uncharted'da o kadar kötü yapmazlar.
Bir de zaten kontrolün hani ulaşılması pek fazla kolay da bir yerde değil zaten. Baş parmakları iyice ittirmek gerekiyor. O açıdan da pek fazla oyunun içerisine sokacak.
Zaten küçük bir de Uncharted'la ilgili şunu da söylemek lazım. Uncharted bir oyundan çok hani PS Vita için yapılmış bir böyle bir
özellikleri sunabilir aslında.
Teknoloji demo gibi bir oyundu. Hani muhtemelen gene Sony tüm oyunlarda bu özellikle birinci parti firmalarda bu pad'i kullanacaklarını düşünüyorum. Fakat diğer oyunlarda tabii ki yaratıcı bir şekilde görebiliriz. Buradan aslında DualShock 4 üzerindeki bir diğer sevindirici nokta da share butonu. Hani zaten günümüz oyunculuğuna baktığımızda artık sosyal platformların çok önemli olduklarını görüyoruz. Ve bu platformların sosyal platformların yayılmasıyla birlikte oyuncular hani oynadıkları görüntüleri, ekran görüntülerini veya videolarını birbirleriyle paylaşmak istiyorlar ki arkadaşlar Sony yeni PSN altyapısı ve bu share butonu sayesinde tamamen bunu sağlayacak. Mesela Gökhan ben bir oyunu oynarken sen direkt canlı olarak PSN üzerinden benim oyunumu izleyebileceksin.
Evet, takıldığın zaman artık benden yardım alabileceksin diyebiliriz aslında. Burada aslında Sony'nin Gaikai'yi de neden satın almış olduğunu ve ne kadar yoğun bir şekilde kullandıklarını
bulut
görüyoruz.
Bulut teknolojisi mesela.
Evet, Gaikai zaten bildiğiniz gibi online gibi internet üzerinden bulut teknolojisiyle oyun hizmeti sunan bir şirketti. Gaikai de Sony'nin himayesi altına girdikten sonra bu amaçla hizmet edeceğini görüyoruz. Bunun dışında da oyunların stream edilmesi zaten pek fazla çok fazla popüler olan bir olgu şu an günümüzde ve gittikçe artan bir durum. YouTube üzerinden veya Twitch TV, Justin TV gibi siteler üzerinden çok fazla oyun stream ediliyor. Buna da uyum sağlayacaklarını görüyoruz ilerisi için.
Tabii DualShock 4'ün özelliklerine baktığımızda hani alt tarafında bir ışık hüzmesi görüyoruz ki bunu da gene oyunlarda farklı şekilde kullanacaklar. Mesela bir oyunda bir silah aldığımızda direkt olarak DualShock üzerinden o silahın rengini görebileceğiz. Mesela düşünsene Kratos böyle kılıçlarını falan aldığında kırmızı renk olduğunda bence gayet hoş olur. Video ışıkları kapatırsak. Tabii ki bunun dışında arkadaşlar DualShock 4 üzerinde bir hareket algılayıcı sensör olacak ve oyuncunun mevkisini, yerini belirleyebilecek. Tabii bunu ne şekilde kullanacaklar? Six-axis gibi bir kullanışı mı olacak? Bu konuda henüz yapılan bir açıklama yok. Son olarak kontrolörle ilgili söyleyebileceğimiz nokta ise Move desteği. Burada Medio Molecule ki Little Big Planet oyunlarından tanıyoruz kendilerini. Çıktılar ve bize yeni oyunlarını gösterdiler. Yeni oyunlarında da zaten kontrolcü olarak Move üzerinden gittiklerini gördük ki PlayStation 4'te de belki Move 2 veya şu anda kullandığımız Move'ları da kullanabiliriz. Bu konuda da bir açıklama yok. Hani böyle bir kukla yönlendirme gibi bir oyun yapmışlar. Böyle
bir heykeltıraşlılık. Evet. Burada aslında öne sunmak istedikleri şey sanırım
neler
daha iyi bir hassasiyete sahip olacağız artık demek istiyorlar. Belki bir Move 2 gelebilir. Belki de zaten bu arada şeyi de açıklamışlardı. PlayStation 3 kontrolcüleri PlayStation 4 ile birlikte çalışmayacaklar. Bu nedenle de PlayStation 4 kontrolcüleri almak durumunda kalacaksınız.
Evet arkadaşlar, şimdi konsolun donanımsal yönünü anlatmadan önce gelen bir iki soruyu aslında ben cevap vermek istiyorum. PlayStation'ın kaç FPS üzerinden çalışacağına dair birçok soru gelmiş. Burada ben alt sınırın aslında 30 FPS olacağını söyleyebilirim. Fakat birçok oyunun muhtemelen 60 FPS'de çalışacağını söyleyebiliriz. Bu konuda tabii ki resmi bir açıklama yok. Ama hani şimdiki nesille de kıyasladığımızda zaten bunun pek şaşırtıcı olacağını söyleyemeyeceğim. Bir diğer soruysa arkadaşlar çözünürlükle ilgili 4K çözünürlük destekleyecek mi diye sorular geliyor. Fakat PlayStation 4'ün videolarda 4K çözünürlüğü destekleyeceği fakat oyunlarda gene 1080p'nin standart bir şekilde oynatacağı söylenmiş. Ayrıca Nvidia'nın fizik konusunda zaten erdi gerekli cevapları verdi. Nvidia artık konsollardan ziyade PC'ye ve mobil oyuncuya yöneldiği için muhtemelen yeni Xbox'la birlikte de AMD grafik çiplerini göreceğiz deyip donanımı tartışmak üzere Mesut'a dönelim.
Evet arkadaşlar, merhaba. Biraz evvel görüntüyü yan yana koymayı denedik. Baktık olmuyor, ben de salla gitsin dedim. Fakat arkadaşlar farklı bir kelime anlamışlar herhalde. Birazcık değişik olmuş.
Tabii.
Yani yorumlardan görüyoruz, evet.
Sessizlikleri başka anlamlar da yüklenebilir ama.
Evet, şimdi donanım tarafını konuşalım PlayStation'ın. İlk olarak şunu söylemek lazım. Sony PlayStation 4'te artık Sony'nin önceliği mesela 3 boyut veya 4K olmayacak. Eskiden baktığımızda Sony 3 boyut, Full HD veya 4K gibi televizyon teknolojilerini push edebilmek için Blu-ray'i de aslında daha öncesinde yine konsollarına kullandılar. PlayStation'ı bir Truva atı olarak kullanıyordu ve evimize ilk önce bunu sokuyordu. Daha sonrasında teknolojinin yayılmasını aslında
zaten
bu şekilde sağlıyordu.
En çok satan Blu-ray oyuntucusu da PlayStation.
Evet. Sony'ye sorulan sorularda hani 3 boyutu nasıl görüyorsunuz dediklerinde ise Sony artık trend değişti. Kullanıcılar eskisi kadar önem vermiyorlar. Geçtiğimiz senelerde oldukça önemliydi. Biz de zaten PlayStation 3 ile beraber bunu evlere soktuk. 3 boyut önemsiz bir teknoloji demiş. Buradan şunu çıkartmışlar. Sony PlayStation'da 3 boyutu önemsiz gibi göstermek istiyor demişler. Aslında biraz da öyle. Hani 3 boyut dediğimiz şey cihazları şöyle zorluyor. Aslında 3 boyut yapabilmek için biliyorsunuz bir sağ göz bir de sol göz için görüntünün aynı anda oluşturulması lazım. Bu da cihazda 2 kat daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. Zaten PlayStation 3'te 3 boyutu aktif ettiğinizde ne oluyordu? Direkt olarak grafikler düşüyordu. Oldukça değişik grafiklerle, düşük tekstür kaplamalarıyla karşılaşabiliyorduk.
Benzer şeyler PC'ler için de geçerli. Yani ekran kartlarıyla 3 boyutlu bir monitör üzerinde, 3 boyutlu bir gözlükle oyun oynamak istediğinde hani 60 karenin bir anda 40 kareye falan düştüğünü görüyorduk. Hani bu her zaman çok zor bir şey çünkü var olan tüm donanımlar mevcut standartlar için geliştirildiği için üzerine yeni bir şey eklemeye çalıştığınızda performans ister istemez düşüyor.
Tabii ki düşüyor. PlayStation'ın asıl merkezi işlem birimine baktığımızda AMD tarafından üretilen aslında biraz Jokar tabanlı işlemcilerin modifiye edilmiş bir halini göreceğiz. 8 çekirdekli olacak bu işlemci. Fakat işlemcinin özüne baktığımızda aslen bu tabletler için geliştirilmiş bir işlemci. Yani buradaki 8 çekirdek dediğimiz şey bu dizüstülerde ya da masaüstülerde gördüğümüz Core 7 4 çekirdekli 6 çekirdekli işlemciler gibi hiç değil. Yani oradaki belki de bir çekirdek, oradaki 3-4 çekirdeği performansına bedel.
Kesinlikle.
Düşük performanslı bir işlemci olacak bu. Fakat tabii ki bu bir konsol olduğu için, üstünde devasa bir işletim sistemi çalışmayacağı için aslında orada çok da fazla güce ihtiyacımız yok denebilir herhalde.
En başta şunu söyleyelim. Hep bir tartışma var ya, konsol mu PC mi?
Evet.
PC'cilerin şu anda ilgi daha güçlü. Çünkü hani PlayStation 4'ün donanımı artık PC'ye çok yakın olduğu için bilgisayar donanımıyla kıyasladığımızda zayıf bir donanım olduğunu söylemek gerekiyor. Ama dikkatinizi çekiyorum bilgisayarlarla kıyasladığımız zaman. Şimdi bakıldığında hani şöyle de bir gerçek var. PlayStation 2 çıktığında çok güçlü bir donanım vardı. Yani
hatta PC'lerden öndeydi.
PC'lerden öndeydi. PlayStation 3 işlem tarafı çok güçlüydü. Grafik tarafı da PC'ye çok yakındı. O dönem evet. En hızlı ekran kartlarına yakın performans sunuyordu. Ama PlayStation 4'e baktığımızda
orta sınıf PC'lerden bile belki geri kalacak.
Geri seviyede. Kalacak. Kaldı ki çıkış tarihi Kasım ayı. Kasım ayına kadar biz muhtemelen AMD'nin HD 8000, Nvidia'nın da GeForce 700 serisini göreceğiz. Biraz daha eskimiş bir jenerasyon olarak karşımıza çıkacak. Bunun artıları var, eksileri var. Hani artılarına baktığımız zaman bundan sonra muhtemelen 6-7 yıl diye birkaç yıllık süreler zarfında konsolun güncellenebileceğini söyleyebiliriz. Ve geriye dönük de yazılım desteği olacak. Yani şu anda PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 4'e takıp oynamak mümkün değil. Ancak bulut tabanlı bir servisle stream ederek bunu oynayabileceğiz. Evet. Ancak PlayStation 4'ten sonra artık x86 mimarisinde son ısrarcı olursa geriye dönük destek gelecek.
Burada şunu da söyleyeyim abi, sözünü kestim. Şimdi x86 tabanlı bir işlemciye sahip olduğumuz için platform aslında biraz PC kırmızı bir platform olacak. Ne olacak? Konsol oyunu yapacaklar. Tabii ki Sony kendi oyunlarını yine kendi konsolunu özel tutacaktır. Fakat daha sonrasında çat diye PC'ye de hemen dönüştürmeleri kolay olacak. Hatta ben şunu düşünüyorum Erdi. Belki de emülatör yazmak bu yeni konsollar için çok daha kolay olacak.
PlayStation 3'ü de zamanında hani vergilerden dolayı Türkiye'ye bilgisayar olarak soktuklarını biliyoruz oyun konsollarını. Üzerine Linux işletim sistemini kurup pek çok deneme yaptılar. PlayStation 4 artık buna çok daha elverişli bir yapıya sahip. Çünkü üzerinde x86 tabanlı bir işlemci var. Bu işlemci AMD'nin Jaguar mimarisini kullanıyor. Hani bu mimariyi nasıl anlatalım? Bobcat mimarisinin yerine geçecek. Yani bu mimari AMD'nin en düşük güç tüketimli işlemci gamını oluşturuyor ve tabletleri hedef alıyor. Hatta CES fuarında Jaguar mimarisine sahip temaş tabanlı işlemcilerin güç verdiği tabletleri de görmüştük. AMD'de Sony ile işbirliğine giderek bu mimariyi kullanan 8 tane çekirdeği bir araya getirip Sony özel bir işlemci yapmışlar. Bu işlemcinin aslında en büyük farklılığı, bilgisayarlardan ayrılan noktası, bellek kontrolcüsünde yapılan optimizasyonlar. Çünkü şu an modern bilgisayarlarda sistem belleği olarak SDRAM kullanılır, grafik belleği olarak da DDR5 bellek kullanılır ya da DDR4 ya da 3 ekran kartının türü neyse. Burada tüm sistem için DDR5 bellek kullanımına gidildiğini görüyoruz.
Aslında GDDR olarak isimlendirilen grafik kartlarında kullanılan DDR belleği görüyoruz. Şimdi grafik kartlarında kullanılan DDR belleği de biraz açmak lazım Erdi. Aslında normal DDR bellekten tek farkı düşük zamanlamalara sahip olması. Evet. Biliyorsunuz timing denen bir olay var. İşte 8-8-8, 16, işte 9-9-9-15 falan gibi böyle değişik kelimeler, şeyler görebiliyoruz orada, rakamlar. Bunlar o belleğe bir bilgi yazmadan önce veya o bilgiyi silmeden önce ya da okumadan önce geçmesi gereken saniyeleri, birim zamanı gösteriyor. Grafik kartları için kullanılan belleklerde bunlar çok düşük. Zaten o yüzden de maliyetleri çok yüksek. PlayStation 4'ün de ilk çıkış fiyatının yüksek olacağını tahmin etmek zor değil. Çünkü 8 GB'lık üstünde çok gelişmiş bellekler bulunacak.
Tabii yüksek hızlı bellek olması aynı zamanda işlenen verinin taşınmasını da kolaylaştırıyor. Buradan yine bilgisayarlardan ayrılan noktası da bu. Hatta zayıf bir işlemciye sahip olmasına rağmen bellek kontrolcüsü üzerinden sağlanan bant genişliği bir Core 7 işlemciye neredeyse denk düşen bir yapıda. Onun da altını çizmek gerekiyor. Grafik tarafında ise hani net hangi çip kullanıldığını açıklamadılar, ancak işlem gücünün 1.84 teraflop civarında olduğu söylendi. Bu açıklanan teknik detaylarda
yani
da vardı.
Yani 7850'den hallice diyebiliyoruz buna.
7850'den kağıt üzerine belki bir miktar daha hızlı gibi görünebilir.
Erdi, ben burada bir tablo hazırladım sabah. Hatta sosyal medyada da paylaştım, bayağı bir tartışma yarattı. Şimdi 7850'den biraz hallice bir ekran kartı varsa dedim, GPU'nun performansını aslında PC'deki performansla karşılaştırabiliriz. Şimdi burada bir tablomuz var. Genel olarak tabloya baktığımızda Full HD çözünürlükte 4x köşe yumuşatma, 16x doku filtreleme varken oyunların performansını görüyoruz. Yani 60 kareyi geçen bir 4 Showdown var, Skyrim var. Gerisi pek de 60 kareye yaklaşamamış.
Metro 2033'te bayağı bir zorlanmış. Onun dışında oynanabilir genelde.
Yani burada aslında şöyle söyleyebiliriz. Demek ki 4x köşe yumuşatma yine bu yeni konsollarda zor göreceğimiz özelliklerden bir tanesi olacak.
Yani şunu söyleyelim. Hadi üzerine biz de bir %20 koyalım. Hani özel optimizasyonlar, işlemci, bellek, grafik kontrolcüsü arasındaki bağlantıların geliştirilmesi. Varsayıyorum ki buradaki en düşük skor değeri 40 kare saniye olsun. Dediğim gibi ne 4x köşe yumuşatma, 16x antiklopik filtreleme gibi özellikler açıldığında performans ister istemez düşecektir. Kaldı ki PC'ye çok yakın donanım var dedik yani. Burada her yeni oyun en yüksek bilgisayar donanımları gözetilerek hazırlandığı için hani tamam, mesela Battlefield 3 çıktığında 8800 GT ile oynayabileceksin derler, ama bu oynanabildiğin sağlandığı ekran kartları. En yüksek kalite ayarlarına geçtiğimiz zaman maalesef daha iyi bir ekran kartına ihtiyaç duyuyorduk. Hani grafik performansı benim biraz beklentilerimin altında kaldı diyebilirim. Sonucunda daha kompakt bir cihaz çıkacaktır belki. Daha az enerji tüketecek, daha uzun vadeli kullanılabilecek. Ancak hani çıktığı dönemin modern teknolojileri göz önüne alındığında belki hani AMD'nin iyi optimize ettiği Bulldozer mimarisine sahip bir işlemcinin yanına hani 7970'in belki biraz daha kırpılmış bir versiyonu kullanılabilirdi.
Evet, biraz daha iyi bir ekran kartı tercih edilebilirdi. Çünkü şunu hesaba katmak lazım. Bu cihaz hemen çıkmayacak. Şu an duyuruldu sadece ve duyurulduğu vakitte düşünebiliyor musunuz? Şu anda eski jenerasyon ekran kartlarında giriş seviyesi ya da orta seviye diyeceğimiz bir GPU'ya sahip. 2013'ün en sonunda çıktığında kim bilir piyasada orta seviye kart dediğimiz kartlar hangileri olacak?
Tabii hani muhtemelen Türkiye'ye gelmiş, Avrupa'da yaygınlaşması da 2014'ü bulacaktır. Hani bir de şöyle, Sony şöyle bir açıklama yaptı. Çok tartışma götürdü bu donanımlar. Bu tartışmanın ardından da Sony bu nihai, yani tamamlanmış spesifikasyon diye
evet,
değiştirilebilir. Ama hani bu saatten sonra Sony zaman zaman değişiklikler yapıyor duyurduktan sonra ürün üzerine. Zaten tanıtımla piyasaya çıkış tarihleri arasındaki farkların oluşmasının nedenlerinden birisi de bu. Ama ben böyle çok radikal bir değişimle işlemciden vazgeçip başka bir işlemciye geçiklemelerini açıkçası beklemiyorum. Hani bazı böyle PC oyuncuları yeni dönemde konsolculara göre biraz daha güçlü olacak gibi görünüyor.
Açıkçası benim orada beklediğim bir değişiklik var aslında. Biliyorsunuz ilk PlayStation 3 prototipi tanıldığında Boomerang isim verilen acayip bir garip bir kontrolcümüz vardı. Ve bu kontrolcü daha sonrasında standart PlayStation kontrolcüsüyle değiştirildi. Ben şu anki kontrolcünün de biraz eskidiğini düşünüyorum. Hani bilmiyorum oyuncu arkadaşlar ne düşünüyor ama yani Xbox'ın kontrolcüsünden sonra ona geçtiğinizde parmaklarınız resmen ağrıyor, alışamıyorsunuz. Gerçekten zorluyor insanı. Belki de 2013'ün sonunda değişebilir dediği özellikler arasında bu kontrolcüler de vardır. Farklı bir kontrolcü görebiliriz. Çünkü şu anki kontrolcü bildiğimiz eski kontrolcünün üstüne dokunmatik, bir de yön bulmaya sağlayan birkaç özelliğin eklenmiş
var. Zaten hani bugün çok popüler Uya'ya baktığımızda ya da Çin yapımı pek çok kontrolcüye baktığımızda hepsinin Xbox'tan kopyalı yapıştır tarzında kontrolcü yaptığını görüyoruz. Hani orada Xbox'ın kontrolcüsünün çok daha ergonomik olduğunu söyleyebilirim. Tabii oyuncu arkadaşlar burada belki daha iyi yorum yapabilirler. Hani uzun süreli kullanımlarda sanki Xbox'ın kontrolcüsü daha kolay ve daha etkin bir kullanım sağlıyor gibi.
Ya özellikle analog konusunda kontrollerin çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim ki zaten tetik unsurunda Xbox çok daha başarılı bir yapıya sahip. Yalnız donanımla ilgili söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Hani PC ile kıyaslıyoruz arkadaşlar PlayStation 4'ün donanımını. Hani özelliklerine baktığımda Erdin'in ve Mesut'un da söylediği gibi benim de o beklentim biraz aşağısında kaldı. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Şu anda PlayStation 3 çoğu piyasadaki oyun, multi platform çıkan oyunlar PlayStation 3 üzerinden de gayet rahat bir şekilde oynanıyor. Tabii ki işte Crysis, Battlefield gibi oyunlara baktığımızda bayağı bir fark var. Ama biraz hani PlayStation 3'ün RAM'i 256 MB birleşik bir RAM. Hatta evet. 128 MB olarak ayrılmış durumda. Hani PlayStation 4'ün sadece oyuna odaklanacağını düşünürsek ben böyle en azından 1-2 sene için PC ile kafa kafaya yarışıp hatta birazcık daha önde olacağını söyleyebilirim.
Aslında 1-2 sene bayağı iyi bir tahmin oluyor Ersin. Hani özelleştirmiş
olanlar.
Ben de şöyle bir tahminle bulunuyorum o tarafta. Hani konsol oyunculuğu için aslında kötü bir haber de olabilir bu. Ne yapacaklar? Oyunu çıkartacaklar. Tamam. Konsolda çalışıyor güzel bir şekilde. Hop PC'ye port edecekler. Zaten x86 tabanlı bir şeye kod yazmışlar. Diyecekler ki PC'de tamam konsol grafiklerini oynamak için orta seviye bir ekran kartı yeter ama iyi bir ekran kartınız varsa ultra seviyeye getirin olanları görün diyecekler. Tabii ve ki getirdiğimiz zaman da büyük ihtimalle fizik şovla karşılaşacağız. Çünkü işlemci çok önemli arkadaşlar. İşlem gücü çok önemli. Biz burada o yüzden Jogar mimarili AMD'nin işlemcisine takıldık. Burada size bir video izletmek istiyoruz. Anantec aslında Intel ve AMD işlemcilerin oyunlardaki performans farklarına değinmek için oldukça güzel bir video hazırlamış. Bu videoyu şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Bir tarafta A10 tabanlı 4600M bulunuyor. Aşağı tarafta bulunan işlemci o. Yukarıda bulunan da Intel i7 3220 QM bir işlemcimiz mevcut. Ve burada aynı ekran kartında nasıl performans verdiklerini
üstelik
görüyoruz.
AMD işlemcinin standartın biraz daha üzerinde hızla çalıştırıldığını da söylemek
evet,
gerekiyor.
Evet, hız aşırtılmış bir AMD işlemci var. Burada kare saniye oranları küçük ekranda belki zor görülebilir. Size şöyle bir açıklama yapalım. Kimi yerde 50 kare saniyeye varan farklar mevcut. Core i7 işlemci burada biraz farkı açıyor ne yazık ki. Şunu gösteriyor bu da. Yeni konsolların işlem gücü o eskisi gibi PC'lerin çok da önünde olmayacak. Zaten PC'lerde inanılmaz işlemcilere sahibiz. Yani yapay zekayı falan işlemek için Core i7 işlemcinin tek çekirdeği fazlasıyla hem oyunu götürür hem şeyi
zaten
götürür.
Zaten şunu
yani
söyleyelim. Hani işlemci PlayStation 4'le sabit tutalım. Yanına 600 GTX 680 koysalardı bile sorun yaratacaktı. Çünkü modern grafik birimleri o kadar yüksek işlem yapabiliyorlar ki merkezi işlem biriminde onu destekleyebiliyor, besleyebiliyor olması lazım. Zaten hani PC oyuncularının bildiği ya da PC kullanıcılarının bildiği bir terim vardır. Dar boğaz denen.
Evet.
Hani işlemci zayıf, ekran kartı çok güçlü olduğu zaman yine performans anlamında çok fazla randıman alamıyorsunuz. Hani burada bu ekranlara gelen videoda aslında önemli bir gösterge işlemcinin de çok güçlü. Grafik biriminde çok güçlü olması gerekiyor ki o maksimum oyun deneyimini yaşayalım. Burada hemen bir parantez daha açayım. 4K ile ilgili soru gelmişti az önce Ersin'e. 4K'da oyun deneyimi değil PlayStation 4 bugün piyasanın en güçlü ekran kartları için bile öyle altından çok kolay kalkılabilecek bir unsur değil. Yani Intel bile HD 4000 için 4K sürücü güncellemesi yaptı ancak şu anda modern donanımlar için 4K desteği daha çok video oynatmadan ibaret. Bilindiği üzere 4K televizyonlar da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de hani tamam biraz fahiş fiyatlarla 80 bin liraya varan fiyatlarla televizyon satılıyor ancak bu tüm donanımlar şu anda 4K formatında video hızlandırma desteği sunmak üzere 4K desteğiyle etiketlendiriyorlar ama 4K'lı oyun şu an için hayır. Evet mümkün aslında ama belki Quad SLI yaparak mümkün olacaktır. Şu anki standart konfigürasyonlarda biraz zor.
Evet şu anki standart konfigürasyonlarda gerçekten zor. Şimdi sorulara baktığımızda bir arkadaşımız enteresan bir şekilde Battlefield 4'ü değerlendirir misiniz demiş. Battlefield 4 hakkında henüz bir bilgi yok.
Belki azından PlayStation 4'ün heyecanıyla.
Evet benim bir eksikliğim varsa arkadaşlar size sormak yani istedim. Böyle bir gelişme var mı?
Battlefield 4 ile ilgili GameSpot'ın CEO'su bir açıklama yapmıştı. Kapalı kapılar ardında gördük demişti. Biz hani o açıklamadan sonra Sony konferansında duyurulabileceğini tahmin ettik. Fakat konferansta herhangi bir resmi bir açıklama olmadı. Bekliyoruz biz de Battlefield 4'ü.
Evet, biz de heyecandan bekliyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşımız da demiş ki PC aksesuarları olacaklar. Yani nerede demiş. Birazdan tanıtmaya başlayacağız arkadaşlar. Birazcık hani haberlerle iç içe olan aksesuarları sonrasında tanıttığımız bir program hazırladık sizler için. PlayStation 4'ü biraz hızlı tuttuk biliyorum. Hani bu yüzden de kusura bakmayın. Ben oyuncu arkadaşlarımız da eğer daha fazla PlayStation 4'e vakit ayırmayacaklarsa bir sonraki teknoloji haberiyle de aslında yine devam etmek istiyorum. Çünkü PlayStation 4 hakkında hafta içinde oldukça fazla yayın yaptık ve şunu düşünüyorum ki gerekli bütün bilgileri aslında derleyip verdik. Özellikle senin çok güzel bir özet haberin var Erdi. Bilmeniz gereken her şeyi Erdin'in haberinden okuyup öğrenebilirsiniz.
Kaldı ki daha konsolun kendisini de göremedik.
Evet daha öyle bir şey de çıkmadı.
Zaman muhtemelen hani Haziran ayında E3 fuarına doğru çok daha kapsamlı görüntüler çıkacaktır. Zaten o vakit hem BSC'mle biz detaylı içeriği paylaşıyor oluruz.
Evet şimdi Android işletim sistemi dendiğinde ilk akıllara gelen şey biliyorsunuz cep telefonları veya tabletler oluyor. Fakat Android işletim sistemi şu an yeni dönemde ucuz, uygun fiyatlı PC'ler üretmek için de kullanılmaya başlamış durumda. Bir tane konsept görüntüleyeceğiz sizler için. Bunun ismi CoolChip ismi verilmiş. Daha öncesinde aslında biz Commodore markalı PC'lerde gördük bu konsepti. Evet. Tek klavye bütün sistemin aktarıldığı, donatıldığı, üstünde çıkışların yer aldığı ve faremizi, ekranımızı klavyeye direkt bağlayabildiğimiz bir konsept çalışması bu. Klavye bence bilgisayar. Oldukça başarılı olmuş klavye bilgisayar. Çünkü içinde Android 4.0 var. ARM tabanlı, çift çekirdekli bir işlemci var. Ben her şey için, özellikle internet ve çoklu ortam için fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum herhalde.
Ya ben açıkçası Android işletim sisteminin hani tüm teknoloji dünyasında çok büyük yere ve öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Hani daha önce görmeyi hayal edemeyeceğimiz bir sürü bilgisayar konsepti türedi. Biz bir sürü elektronik cihazın geliştirildiğini, hayatımıza girdiğini ve gireceğini gördük. Bunlardan bir tanesi CoolChip. Hani bu çok özel ya da çok yepyeni, radikal bir tasarım değil. Dediğin gibi Commodore'un, ama Commodore derken o eski nesil geleneksel Commodore'dan bahsetmiyoruz.
Kasetle çalışan Commodore'dan bahsetmiyoruz.
Commodore USA'dan bahsediyoruz. Evet. Hani daha yeni versiyonu. Bu tamamen atom değişmiş. İşlemcili. Core'i, işte Intel'in Sandwich'e dair bir iç tabanlı işlemcilerini kullanan
hormonlu hali.
Hormonlu hali gibi de değerlendirilebilir. Şimdi bu klavye bilgisayara baktığımız zaman evet üzerinde 1.5 GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemcisi var. Tercihe göre 8 GB var. NAND flash tabanlı bir depolaması var. Hani var da var. Bugün standart bir akıllı telefonda hangi özellikler varsa bunda da var bakıldığında.
Evet güzel özelliklerden bir tanesi de cihazı upgrade edebiliyorsunuz. Altındaki kapağı açıp bordo değiştirdiğinizde
cihazı upgrade tarafı da zaten olmuş. O. Muhtemelen çok kompakt bir, genelde çünkü bu tür bilgisayarlarda şöyle bir parmak boyutunda bir anakart vardır. Yonga'da sistem kartı vardır. Üzerine işlemci, grafik birimi ve tüm I/O kontrolcüleri vardır. Bunda da herhalde o kartı değiştireceğiz ama tabii üretici alternatif kartlar yaratırsa değiştirebileceğiz. Yoksa hani buna özel bir kart.
Tabii sistem tutmazsa ne yazık ki böyle kartlarda göremeyebiliriz.
Hani burada Samsung güzel bir şey yaptı. Evolution kit adıyla televizyonlarda da artık işlemci ve belleği değiştirme dönemi başlattı. Bu zamanla yaygınlaşacak gibi. Hatta Uya içinde aynı kasa içerisinde önümüzdeki sene Tegra 4'lüsü çıktığında anakartı koyabileceğimiz söyleniyor. Pin uyumunun olacağı söyleniyor. Ama sisteme geri dönersek eğer. Çok güzel bir sistem ama hani fiyatlara bakıldığında 880 yani 10 bin liralık bir proje bedeli aktarılmış Kickstarter'da ya da Kickstarter'ın muadili olan başka bir platformda ve sadece şu ana kadar 885 doları toplanmış.
Demek ki çok da fazla beğeni toplamamış aslında.
Hani bir uya değil öyle söyleyeyim. Evet. Yani tutar tutmaz mı emin değilim ama Android'i bu tür alternatiflerde de görmek gerçekten güzel ve önemli.
Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Android cihazları klavye fareyle kullanmak cezbedici geliyor mu? Açıkçası ben merak ediyorum çünkü Asus'un Transformer'ı oldukça başarılı bir deneme biliyorsunuz Lenovo'nun da. Vodafone'la beraber şu an Türkiye'de satışa sunduğu
bir tablet var özel
klavyeli yine. Bence güzel konseptler ve kullanmayı çok kolaylaştırıyor. Ben yolculuklarım sırasında uzun pilömürleri sayesinde birçok yazımı tamamlayabiliyorum.
Kaldı ki burada örneğin Samsung'un Galaxy Note 2'si de inanılmaz bir klavye fare desteği veriyor. Evet. Hani Android tarafında zaten 3 konu var. Yani klavye fare ve gamepad desteği ve bu konuda çok hızlı önemli çalışmalar yapılıyor. Herhalde bir seneye kadar evinize sahip olduğunuz tüm klavyeyi, fareyi, gamepad'i her türlü Android cihaza takıp bildiğimiz eski usul PC'ler gibi oynayabileceğiz.
Kullanmaya devam edebileceğiz. Şimdi buradan oyun haberlerine geçiyoruz tekrar. Daha sonrasında bize tekrar döndüğünüzde donanım sorularınızı cevaplayacağız. Ve Nikon'un Android cihazlar için geliştirdiği gamepad incelemesiyle de programa devam edeceğiz.
Buradan aslında ben hani oyunlara geçmeden önce bir iki ufak bir soruyla devam etmek istiyorum. Çünkü biraz donanım tarafıyla alakalı bir soru gelmiş. PlayStation PC'nin hızına yetişebilir mi, yetişemez gibi yorumlar görüyorum. Hani burada donanım kısmını biraz aslında şeyle bağdaştırmak lazım, yapımcılarla bağdaştırmak lazım. Çünkü satış rakamlarına göre arkadaşlar yapılan oyunlar port oluyor ki biraz önce zaten Mesut söyledi. Hani birçok oyun firması öncelikle konsol tercih ediyor. Çünkü konsolun oyunlarına ve PC oyunlarına baktığımızda satışlarda gerçekten arada çok büyük farklar var. Tabii ki Crytek gibi, işte Valve gibi PC odaklı firmalar zaten şu anki nesilde bile ne kadar başarılı olduklarını grafiksel açıdan gösterdiler ki aradaki farkın da ne kadar açıldığını gördük. Hani burada aradaki farkı belirleyecek unsur da aslında yapımcılar diyebiliriz herhalde Gökhan.
Evet, optimizasyon da burada aslında çok önemli bir konu. Burada baktığımızda GTA 4'ün PC versiyonunun nasıl bir performans sergilediğini zaten hepimiz biliyoruz. Evet. Diğer yandan Skyrim'e bakıyoruz. O koskoca dünyada rahatlıkla gezebileceğiniz bir dünya haritası sunulmuş. Burada oyun içerisine geçip bir yandan haritayı birdenbire yükselerek geçebiliyoruz. Yükleme sürelerini bile bazen görmüyordu bazı PC kullanıcılar hatta.
Yani
işte burada dediğimiz gibi optimizasyon sorunu ve yazılım kalitesi aslında bir nebze ön plana çıkıyor diyebiliriz.
Hani o konuyu toparlayacak olursak aradaki oyunlardaki farkı belirleyecek unsur yapımcılar olacaktır arkadaşlar. Çünkü hani konsolda oyunlar çok sattığı için ilk önce konsola yapıyorlar, daha sonra PC'ye port oluyor. Ama PC'ye özel oyunlarda tabii ki PlayStation 4 ilk çıktığında da arada bazı farklılıklar olabilir. Şu anki ekran kartlarına da baktığımızda zaten hani şu an PlayStation donanımına göre çok çok yukarıdalar. Bunun dışında tabii ki PlayStation 4 mimarisinin korsan kullanımı ile ilgili bir soru gelmiş. Son olarak donanım kısmı ile ilgili. Hani PC'ye çok yakın olduğu için tabii ki Blu-ray'den daha kolay kopyalanabilir olabilir. Hani Blu-ray player kullanacak gerçi ama korsan konusunda henüz ne söylenebilir bilmiyoruz. Zaten tavsiye ettiğimiz bir durumda değil. Buradan aslında Gökhan PlayStation 4'ün donanımından sonra biraz yavaş yavaş heyecan verici kısma oyunlara geçelim. Hani ilk olarak aslında ufak bir oyunla başlamak istiyorum. Biraz da Sony sunumuna göre gideceğiz oyunlarda arkadaşlar. Kinect isimli bir oyun duyuruldu. Hani bu oyun aslında birazcık animasyon filmi havasında ilerliyor ve videosuna baktığımızda PlayStation'ın gücünün neler yapabileceğini göstermek amacıyla yapılmış. Zaten videosunu da birazdan göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Hani oyuna baktığımızda çok
renkli casual dünyasıyla daha evet. Çok böyle daha geniş kitlelere hitap eden bir oyun olduğunu görüyoruz. Hani aslında PlayStation kitlesinin, ana kitlesinin pek de beklediğini
casual oyuncular için diyebiliriz.
Pek de ilgisini çektiği bir yapım değil. Bu şekilde bir şey söyleyemeyiz. Ama bundan sonraki sıradaki oyunlara geçecek olursak zaten çok daha etkileyici görüntüler.
Benim Kinect'te hoşuma giden nokta hani bir darbe yaptığında karşıdaki yaratığın böyle paramparça olduğunu görebiliyorduk. Yani ufak partiküller bile havada saçılıyordu. Bu yönden oldukça önemli ve farklı bir oyun. En azından yine bir teknoloji demosu şeklinde bir oyun da karşımıza çıkabilir. Hani bunları yapabiliyoruz gibisinden. Buradan yavaş yavaş aslında heyecan verici olan oyuna geçelim. Killzone Shadow Fall hakkında ne diyorsun Gökhan?
Killzone aslında şu açıdan bakarsak yeni nesil grafikleriyle nelerin sunulabileceğini gösteren ilk örneklerden biri. Hatta ilk örnek oldu diyebiliriz. Killzone yeni nesil oyunda ne kadar uzun mesafeler görebileceğimizi, işte ne kadar çizimlerin ne kadar uzağa kadar gidebileceğini ve en önemlisi rengarenk, daha gerçekçi renklere sahip olan bir dünyaya sahip olabileceğimizi
zaten
gösterdi.
Zaten videonun açılışında o şehir atmosferi, hani draw distance dediğimiz işte görüş mesafesi beni oldukça etkiledi ki burada hemen zaten 2005'e gittim. Biliyorsun çok meşhur bir Killzone 2 evet. Anlatımı vardır. CGI videolarıyla desteklenen. Fakat Killzone Shadow Fall'da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Hemen PlayStation'ın duyurusundan sonra Guerrilla Games yapımcıları Jimmy Fallon Show'a konuk oldular. Ve burada canlı olarak oynadılar. Hani böylelikle aslında akıllardaki CGI sorularını da gidermiş oldular. Çünkü baktığımızda işte Jimmy Fallon kontrolleri aldığında tabana bakıyor böyle işte havalandırmaya falan ateş ediyor. Orada da farklı bir şekilde kafalardaki soru işaretlerini gidermiş oldular. Şimdi Killzone'la ilgili bilgilere baktığımızda arkadaşlar Shadow Marshall isimli bir karakteri kontrol edeceğimiz söyleniyor ki zaten hikayede Killzone 3'ten 30 yıl sonrasını
konu alıyor.
Burada da oldukça tabii ki ilginç bir konuyla karşımıza çıkacaklardır. Tabii Killzone gene 2013'ün holiday sezonu dediğimiz yılbaşı sezonunda PlayStation 4 ile birlikte piyasaya çıkacak.
Çıkış oyunlarından birisi olacak.
Bir diğer oyuna geçtiğimiz arkadaşlar Infamous Second Son'ı görüyoruz. Aslında bu oyun hakkında fazla da bir şey söyleyemeyeceğiz. Sadece yapılan videonun 2 ayda tamamlandığı söylendi ki benim gerçekten hoşuma gitti. Zaten karaktere de baktığımızda Cole yerine bambaşka bir karakteri kontrol ettiğimizi görüyoruz. Tabii gene yapısı Infamous'ın eski oyunlarındaki gibi serbest bir yapıya sahip olacaktır. İşte şehirde serbest dolaşma. Mesela bu videoda aslında dikkat çeken nokta yeni karakterimizin böyle birazcık daha alev alev bir karakter olduğunu görüyoruz. Hani ışınlanıyor alev topuyla birlikte. Bu yönden de oldukça heyecanlı bir oyun. En azından grafikleriyle beni etkileyen oyunlardan birisi oldu diyerek Mesut'a dönüş yapıyoruz.
Evet arkadaşlar, ben de ilk olarak bazı eleştirileriniz ve sorularınızla devam etmek istiyorum. Burada Peter Sisini bir arkadaşımız demiş ki 7850 yerden yere vurdunuz. Halbuki çok iyi bir kart demiş. Biz 7850 aslında yerden yere vururken vurmadık. Hani onu da söyleyeyim. Yani vururken dedim de sanki vurmuşuz gibi oluyor da. Vurmadık, biz sadece PlayStation 4'ün önümüzdeki belki de 3-4 seneyi domine etmek için çıkan yeni nesil bir konsol olduğu için hani böyle bir donanımla çıkmasını biraz garipsedik. Daha iyi bir ekran kartıyla çıkmasını bekliyorduk. Yoksa 7850 gerçekten kendi segmentinde fiyat performans oranıyla oldukça iyi bir kart. Fakat hani Full HD oyunları yüksek detay seviyesinde oynatacak mı derseniz bunu hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi konsollar her zaman optimizasyonlarıyla bizleri şaşırtıyor ki PlayStation 3'te Uncharted serisini gördüğümde bu donanımda bunu nasıl yaptılar, o kadar RAM'e bu kadar oyunu nasıl sığdırdılar diye düşünmüştük.
Yani 7850 iyi bir kart aslında kendi segmentinde. Fiyat performans oranı da oldukça yüksek bir kart ama PlayStation 4 donanımı güncellenemeyen bir cihaz olduğu için birkaç yıl boyunca maksimum verebilmesi lazım. Ve o birkaç yıl içerisinde de daha iyi grafik kartları masa üstüne çıkacak zaten.
Evet, burada Arda Ekstad isimli bir arkadaşımız da demiş ki PS4'ün bu donanımını düşündüğümüzde eskisi kadar uzun ömürlü olmayacağını söyleyebilir miyiz? Demiş ki zaten şu an piyasada dolaşan dedikodu bu konsolların 2 senede bir güncellenecekleri arkadaşlar. Ve 2 senede bir güncellenecekler de ürkmeyin, bunu şöyle yapacaklar. Zaten x86 tabanlı bir konsol olduğu için bundan sonraki güncellemede işlemci hızını arttırmak, GPU değiştirmek yeterli olacak firma için. Ve oyunlar da aynen çalışmaya devam edecekler çünkü platformda artık bir değişme olmayacak. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3'ün işlemcilerine baktığınızda hepsi ayrı dünyadan gelmiş işlemcilerdi.
Aynen öyle.
Yani bir oyunu diğerine çalıştırmak resmen bir uzman işi.
Yani sonucunda PlayStation 5 çıktığında muhtemelen onun için çıkan oyunlar da PlayStation 4'le çalışabilecek. Evet. Belki aynı grafik kalitesi olmayabilir ama çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.
Yani bu PC'de şey gibi olabilir, hani medium detay, diğerinde ultra detay oynayacaksınız. Belki birinde 4K oynayacaksınız, birinde Full HD oynayacaksınız. O tip böyle değişiklikler görebiliriz ki bu konsol dünyası için aslında paranızın hakkını alabilmeniz açısından bence önemli bir gelişme.
Evet, birkaç kişi de benim önümde duran bilgisayarı sormuş. Tabii biraz değişik bir şekilde durunca merak konusu olmuş. Şöyle söyleyeyim, bu Lenovo'nun IdeaPad Yoga adına verdiği bilgisayar. Ekran tam olarak dönebiliyor.
Evet, Lenovo aslında bu konsepti biliyorsunuz. Tegra 3 tabanlı bir tane de Windows RT tabletinde kullanmıştı.
11 inç büyüklüğünde Tegra 3 tabanlı Windows RT bir versiyonu da var. Bu ama Intel tabanlı versiyonu. Zaten ilerleyen günlerde bunun da bir incelemesini yayınlıyor olacağız.
Evet, Lenovo'nun gerçekten bu cihazları bence kullanılabilirlik açısından en başarılı cihazlar.
Bu inovasyon dediğimiz yenilik anlamında hakikaten türünün nadir örneklerinden birisi olarak gösterilebilir. Bir okuyucumuz da Samsung'un yeni 7 serisi Kronos bilgisayarları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Bu bilgisayarlar henüz Türkiye'ye gelmedi ancak biz donanımhaber.com olarak bunu Dubai'de deneme şansı yakaladık. Şöyle söyleyelim. Donanımcılar açısından bilgisayarın en büyük iki özelliği var. Bunlardan bir tanesi Full HD çözünürlük desteği sunan bir ekrana sahip olması. Bir tanesi de AMD'nin Radeon HD 8870M ekran kartının içerisinde barındırması. Benim kısıtlı deneme süremde şöyle söyleyebilirim. Birkaç oyunu yüksek kalite ayarlarında akıcı bir şekilde oynatmayı başarabildim. Genel performans oldukça iyi. Intel'in i5 tabanlı Core i7 işlemcisini kullanıyor. Hızlı bir SSD'si de var. Aynı zamanda çok şık, yüksek mukavemete sahip alüminyum tabanlı bir metal kasası var. Çıktığı zaman ki özel de bir bilgi verelim buradan. Mart ayının sonu gibi Türkiye'de piyasaya girmesi bekleniyor. 7 serisi yeni ultrabooklarla beraber. Kendi segmentinde MacBook Pro'lara alternatif olabilecek donanımı iyi, görünümü güzel bir bilgisayar olarak konumlandırılacağını düşünüyorum.
Samsung dizüstü bilgisayar piyasasında özellikle ultrabook segmentinde çok güzel işler ortaya koydu. Yavaş yavaş da kendini geliştirmeye devam ediyor. Bu dizüstü bilgisayarlarla gerçekten başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bir diğer kullanıcımız aslında çok güzel bir konuya parmak basmış. Kaçık demiş ki, ya demiş zaten GTX 680, 7970 gibi kartlar fazlasıyla tüm oyunlara yetiyor şu anda. Bu titan biraz fazla olmadı mı demiş.
O titan bu titan yani o kart biraz fazla. Tabii şöyle bakmak lazım. Nvidia'nın çok güçlü bir argümana ihtiyacı vardı. Tüm oyun konsolları AMD tarafına geçmişken bilgisayar oyunculuğunu yüksek dinamikte tutabilecek bir ihtiyacı vardı. Bu da GeForce GTX Titan oldu. Bu ekran kartını biz zaten çok uzun süredir bekliyorduk. Çünkü Nvidia GK110 adını verdiği bu grafik birimini piyasaya sürmek yerine biraz elinde tutup olgunlaşmasını bekledi. Bu süre zarfında da Tesla K20 adını verdi. Yüksek başarımlı bilgi işlem kartlarında kullandı. Kart şu an için evet fazla çünkü GTX 680 ve 7970 GHz edişim bile hali hazırda pek çok oyunu yüksek kalite ayarlarında oynatmaya yetiyor. Ama şunu da söylemeliyiz. AMD yeni nesil ekran kartlarını çıkardığında bile Nvidia'nın biraz daha zamanı olacak. Çünkü zaten GTX Titan 7970'in GHz Edition versiyonundan %30 seviyesinde daha yüksek performanslı olduğu için ki ekran kartı piyasasında genelde iki jenerasyon arasında maksimumda o kadar fark olabiliyor. Evet. Hani Nvidia yeni jenerasyonu Maxwell tabanlı ileri nesil ekran kartlarını bulmak için biraz daha bekleme yoluna da gidebilir. Şu an için evet pek çok oyuncu için bu kart fazla aslında gereğinden fazla performans sunuyor ki zaten fiyatı da bunu doğruluyor. Yani 999 liralık bir rütbüş fiyatı var. Hani bunu alıp illaki Quad SSI yapan adam da çıkacaktır.
Evet.
Yani bu kartı hep hayalini kart olarak bakanlar da çıkacaktır. Ama hani şu anda bir GTX 680'da bir GTX 660 Ti bile pek çok oyuncu için yeterli bir kart.
Fazlasıyla yeterli olacaktır. Evet, şimdi sizlere söz verdiğimiz gibi Nyko PlayPad Pro'nun birazcık bir ön inceleme kıvamındaki incelemesine geçelim.
Bakışımızı yapalım.
Şimdi Android cihazlara baktığımızda aslında özellikle Tegra ile beraber daha oyun odaklı cihazlar haline geldiklerini, en azından böyle pazarlandıklarını görüyoruz. Ve Tegra'nın aslında TegraZone'un en büyük katkısı ise gamepad, klavye, fare destekli oyunların çoğalmasına yardımcı olması. Nyko PlayPad Pro'da zaten üstünde de yazdığı üzere bu tip oyunlara güzel bir çözüm sunmak için geliştirilmiş bir gamepad. Bu gamepad'i diğerlerine ayıran şey tabii ki ilk önce tasarımı oluyor. Çünkü genel olarak Bluetooth gamepad'lere baktığımız derdi çok böyle garip,
uçuk kaçık tasarımları
var. Kullanılması yani zor tasarımlara sahip olduklarını görüyoruz ve çoğunun aslında ilk amacı nedir? Cihazı bir şekilde bu gamepad'e oturt, öyle oyna. Nyko PlayPad Pro'da ne yazık ki cihazınızı bu gamepad'in üstüne oturtamıyorsunuz. Bu gamepad daha çok televizyona bağladığınız cihazları kontrol etmek için veya tabletlerinizle oyun oynamak için geliştirilmiş durumda. Tasarımı Xbox'ın gamepad'ini oldukça fazla andırıyor. Fakat aerodinamik yapısı biraz daha rahatsız diyebilirim. Xbox'ın kendi gamepad'i, orijinal gamepad'leri Xbox 360'ın çok daha başarılı buna göre. Fakat elinize aldığınızda herhangi bir zorluk hissetmiyorsunuz. Sadece tetik tuşlarından üstteki tuşa erişmek bazen kimi zaman zorluklar yaratabiliyor. Fakat alt tetik tuşlarına basmak oldukça kolay, rahat bir şekilde yapılabiliyor ki analogları da çok hassaslar ve işlerini çok iyi bir şekilde yerine getiriyorlar. Start, Select, normal dijital yön tuşlarımız, 2 tane analog tuşumuz, 4 adet ön tarafta fonksiyon tuşumuz, 4 adet tetik tuşumuz gamepad üstünde bize hazır olarak sunulmuş durumda. Dilerseniz hassasiyetini oyunlarda gösterelim nasıl çalıştığını. Hemen bir tablette Dead Trigger oynarken gösterelim ki Dead Trigger da aslında gamepad destekli. Benim oynamaktan en çok keyif aldığım oyunlardan bir tanesidir ki gamepad'le beraber inanılmaz zevkli bir hal oluyor. Dilerseniz tablet ekranını kullanırsınız. Dilerseniz tabletinizi HD televizyonunuza bağlarsınız. Ve Oyo daha çıkmadan siz Oyo deneyimini burada yaşayabilirsiniz. Şimdi tablet bilgisayarlarda Android'de oyun oynarken en büyük sıkıntılardan bir tanesi, evet oyunlar gamepad'i destekliyorlar. Fakat her noktası gamepad'le ulaşabileceğiniz yerlerde yer almıyor. Bazen menülere erişmek için dokunmatiği kullanmanız veya bir fare kullanmanız gerekiyor. Nyko bunu düşünmüş. Gamepad'in hemen arkasında bir mod select kısmı yer alıyor. Buradaki mod select'i fare imlecine getirirseniz gamepad birdenbire Bluetooth destekli bir fare kıvamına geçiyor. Ve analoglarla fareyi yöneterek ekranı istediğiniz yerine tıklayabiliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Televizyonunuzdan 4 metre uzaktayken oyun oynamak istiyorsanız eğer bu gamepad tek başına size yetecek. Hiçbir şekilde kalkıp tabletin yanına veya cep telefonun yanına gitmek zorunda kalmayacaksınız.
Zaten daha önceki benzerlerindeki en büyük sıkıntı gamepad oyunda çalışıyordu. Ancak Android'in geleneksel arayüzüne geçtiğimiz zaman gamepad böyle çok kullanışlı bir...
Evet, bir diğer oyuna geçmek falan tam bir işkence oluyor.
Tam bir işkenceydi. Orada ya bir fare takacaktık ya da dokunmatik özelliğinden faydalanarak kullanacaktık. Ancak bu oyun kontrolcüsü gamepad tam anlamıyla fare gibi de kullanılabiliyor. Modlar arasında geçiş yaparak fare gibi de değerlendirebiliyoruz. Benim burada altını çizilen bir başka özellik, malzeme kalitesi de hani bir Çin yapımı ürün gibi değil.
Elde gerçekten çok keyifli, çok kaliteli.
Ve böyle uzun süreli kullanımlarda da böyle aşırı terleme yapacak cinsten de değil.
Yani malzeme kalitesi bakımından belki de piyasadaki en başarılı Bluetooth gamepad.
Kesinlikle. Kendi fiyatını değerlendirdiğimiz zaman çok çok başarılı bir gamepad olarak gösterilebilir. Tabii burada bir detayın da altını çizmek lazım. Hani akıllı telefonu televizyona bağlayarak da oynamak isteyenler olabilir. Hani burada da hakikaten MHR teknolojisi büyük önem taşıyor. Çünkü cihazı televizyona bağlayıp oyun oynadığınız zaman muhtemelen 3. saatin sonunda
şarj bitecektir. Evet, o yüzden burada bir adaptörle de bağlamak iyi. Burada da Tegra bir cihazı zaten adaptörle bağlayıp oyun oynadığınızda bu sefer de yangın riski.
Evet, çok fazla
sunuyorlar. Cihazlar gerçekten çok fazla sunuyorlar. Nyko'nun PlayPad Pro'sunda büyük ihtimalle fiyatı merak edeceksiniz. Ben bunu Amazon üstünden satın aldım. Türkiye'de satılmıyor ne yazık ki bu güzel gamepad. Amazon üzerinde bir indirim vardı ve ön sipariş verenler $30 satın alabiliyorlardı. $49 da zaten kendi fiyatı. Ben $45'a kargo dahil Türkiye'ye bu cihazı getirtmiş oldum. Benim için gerçekten çok avantajlı bir alışveriş
oldu. Tabii konsolun kendisinin özel bir yazılımının olduğunu ve özel kişiselleştirme yapabildiğimizin altını çizelim.
Evet, bu çok önemli. Biliyorsunuz kim oynar gamepad'i destekliyor Dead Trigger gibi veya Shadowgun gibi. Kim oynarsa desteklemiyor. Fakat Nyko'nun cihazla beraber sunduğu ücretsiz yazılım sayesinde bunu tablete veya cep telefonunuzu yükleyip bu gamepad'i bütün oyunlarda çalışır hale getirebiliyorsunuz. Çünkü tuşları dokunmatik tuştan üstüne atayarak bastığınızda o dokunmatik tuşun görevini görmesini sağlayabiliyorsunuz bu program sayesinde. Gerçekten Nyko bu gamepad üretirken her ince ayrıntıyı düşünmüş. Eğer tabletimle televizyonda oyun oynamak istiyorum, cep telefonunda bir şekilde gamepad bağlamak istiyorum diyorsanız Nyko'nun PlayPad serisini mutlaka gözden geçirin derim. Bir de bunun bir küçüğü mevcut. Fakat küçüğü aerodinamik yapıdan çok elverişsiz olduğu için ben daha çok Xbox kontrolcüsüne benzerini tercih ettim.
Bu gamepad tabletler için çok ideal bir yapıya sahip ama telefonla gamepad kullanmak isteyenler için belki telefona oturtabileceğimiz gamepadler biraz daha kullanışlı olabiliyor. Çünkü aynı zamanda ya eliniz tuttuğunuz açıya bağlı olarak telefonda o şekle geldiği için kullanması biraz daha kolay oluyor.
Evet, bu cihaz biraz daha tabletlere var. Biraz çünkü tabletlerin kılıfları falan biliyorsunuz, onlara dik tutmamız da yardımcı oluyorlar. Dik bir konuma getirip çok rahat bir şekilde bu gamepadle oyun oynayabiliriz ki gamepad ile oynadıktan sonra zaten ya ben bu dokunmatik ekranı nasıl kullanıyormuşum da diyebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği mevcut. Şimdi tekrar donanım incelemesinden sonra bunları masamdan kaldırıyorum. Ve bir tane haberle de devam etmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemlerde gözlükler oldukça fazla moda oldular. Biz Google'un gözlüğüyle aslında az çok bu gözlük modasına uyduk. Fakat daha sonrasında Sony çok daha fazlasını gösterdi. Çünkü onların gözlüğü günlük hayatta kullanmaktan çok evimizde eğlence amaçlı kullanmak üzere geliştirilmiş bir sanal gerçeklik gözlüğüydü. Takıyorduk 3 boyutlu dev bir ekranda oyun oynayabiliyorduk. Hatta kafamızı çevirdiğimizde tepki verebiliyordu ekran.
Hatta Sony'nin açıklamaları 150 inç büyüklüğünde bir OLED ekranı simüle eden bir yapıya sahip olduğu yönünde.
Evet, özel bir 3 boyutlu gözlüktü. Canon da kendi Unreal isimli sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı arkadaşlar. Unreal biraz daha ticari amaçla kullanılabilecek oldukça gelişmiş bir gözlük. Çünkü bunu taktığınızda çevrenizdeki normal dünyayı görmeye devam ediyorsunuz. Fakat bu dünyaya yerleştirilmiş olan sanal objelere sanki gerçek bir objeymiş gibi iletişime geçip onları deneyimleyip kullanabiliyorsunuz ki burada gösterilen demoda kişiler aslında şu an bir arabanın içinde oturduklarını görüyorlar. Birazdan da o ayrıntılara geleceğiz. Oldukça enteresan olmuş. Benim çok hoşuma giden bir teknoloji oldu. Bu tip gözlükleri kullanarak nasıl oyunlar oynayabileceğimizi hayal bile edemiyorum açıkçası. Ya
hem oyunlar hem de ticari amaçlarda çok ciddi şekilde kullanılabilir. Hani pilotlar için hazırlanan özel simülasyon odalarında.
Mesela şu anki görüntüde araba değil, daha çok bir sanal tableti kullanıyorlar
mesela. Sanal tablet kullanıyorlar aynen. Hani farklı eğitim alanlarında da bu çok ciddi şekilde kullanılabilir. Fiziksel bir yatırım yerine sanal programlarla hani birden şey aklıma geldi nedense. Matrix filminde helikopteri yüklediği direkt helikopteri kullanır hale geliyordu. Burada da hani helikopter eğitimi için bir takım belki helikopter simülasyonları geliştirilebilir ya da farklı amaçlarda da kullanılabilir. Yani Sony'den farklı olarak bu çok ticari amaçlı. Daha böyle iş dünyasına yönelik bir cihaz olduğu da söylenebilir.
Mesela şu an arabaya biniyorlar ki hani burası inanılmaz güzel olmuş. Yani herhangi bir arabayı, merak ettiğiniz bir arabayı evinizde deneyimlemenizi olanak tanıyacak bir teknoloji bir. Umarız yeni nesil konsollarda bunu görürüz. Gerçekten çok heyecan verici bir gözlük.
Tabii PlayStation 4'te onu göremeyeceğimiz kesin. İki tane kamerası var ama artık orada farklı şeyler yapılacak. Ama tabii bunun fiyatını söylemek lazım belki de. 1 Mart'ta satışa çıkacakmış ve 125 bin dolarlık bir etiket fiyatına sahip olacakmış.
Yani şu an çok yakın bir ticari amaçlı bir teknoloji. Şu an çok yakın değil fakat bu teknoloji sayesinde belki de satın alacağınız arabayı hiç arabayı görmeden deneyimleme fırsatına kavuşacaksınız.
Yani arttırılmış gerçeklik dediğimiz teknolojinin bugün için geldiği son nokta olarak da gösterilebilir hakikaten sanal dünya ve gerçek dünyayı bir arada etkileşim halinde sunabilen türünün belki de tek örneği olduğunu altını çizmek lazım.
Evet, şimdi bundan sonra ucuz bir gözlüğe geçelim. Google'ın gözlüğü hakkında da yeni detaylar yayınlandı. Aslında Google'ın gözlüğüne baktığımızda ufak ekranın nasıl kullanılacağı da bu videoda açıklık kazanmış oldu. Gerçekten tam ekranlı görüntü hiçbir zaman bu gözlükle kavuşamayacağımız burada net bir şekilde gösteriliyor. Evet. Sesli komutlar veriyoruz. Sağ üst köşede o küçük ekranın bize gösterdiği saat, hava durumu gibi bilgilere ulaşabiliyoruz. Sesli komutlarımızda video çek, bana şunu ara, çektiğin fotoğrafı şununla paylaş, işte hangout çalıştır, görüntülü görüşme yapayım gibi şeyleri gözlüğe söyleyebiliyorsunuz ve gördüklerinizi arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Mesela orada buza şekil vermek isteyen adam internetten bir şekil aratıyor.
Şimdi Google'un gözlüğüne baktığımız zaman burada hani gözlük formunu bir akıllı telefondan da kısmen bahsedebiliriz. Zaten bu gözlüğü geliştiren ekip Google'un X-Labs adındaki bu ileri teknoloji, bu futuristik yaklaşımlar yapan alt bölümü. Hani örnek vermek gerekirse bu bölüm aynı zamanda Google'un kendi kendine giden arabasını da geliştiren ekipten oluşuyor. Bir gözlük ama sesli olarak kontrol edebiliyoruz. Video çekiyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz, görüntülü konuşmayı açıyorsunuz. Hani burada hatta yolda yürürken belki Google Maps'i aç, bana yol tarif et tarzında pek çok farklı komutla bu gözlüğe eklenebilecek. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Google Amerika'da birkaç farklı noktada geliştiriciler özelde bir toplantı gerçekleştirdi. Burada hani SDK üzerinden bu gözlükte neler yapılabileceğini paylaştılar. Piyasaya çıktığı zaman muhtemelen hani bu artırılmış gerçeklik konusunda çok başka bir boyuta gideceğiz. Şu an biraz emanet gibi duruyor kafa üzerinde. Ama piyasaya çıktığı sürümünde hem uygulamalar hazır olacak. Yani belki tasarım daha böyle hani trendi diyebileceğimiz günün modern ihtiyaçlarını karşılayabilen kıyafetlerle uyum içerisinde bir tasarım içerisinde de olacak gibi görünüyor. Ama şu anda geliştirici versiyonu 1500 dolar. Ama bu gözlük piyasaya çıktığında da yine böyle.
Yine belki de Canon'un gözlüğü gibi böyle uzaktan bakacağımız bir teknoloji olacak.
Evet.
Arkadaşlar yine teknoloji haberlerini bitiriyoruz. Bir sonraki bize döndüğünde kameralar sizlere hemen şuradan klavyeyi düşürmeden alayım. Razer'ın Deathstalker ismindeki inanılmaz klavyesini tanıtacağız. Bir ön inceleme kıvamında yine sizlere bu klavyenin özelliklerinden bahsedeceğiz, kullanılabilirliğinden. Daha sonrasında ise tabii ki sorularınızı cevaplayıp teknoloji haberleriyle devam edeceğiz. Şimdi sizleri oyun haberleriyle baş başa bırakıyoruz.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Aslında burada gözlüklerle ilgili söylemek istediğim bir nokta var. O 125 bin dolar olsa herhalde ben istediğim arabayı böyle bir orta sınıf
gider satın alırım zaten denerim diyorsun.
Gider denerim herhalde. Yalnız Google gözlüğü de en azından uygulamasında görmüş olduk. Daha önce ikisi bir de bayağı bir tartışmıştık Mesut senle de beraber nasıl bir uygulama olacak diye. En azından böyle üstteki ekranla birlikte yolda düşmeyeceğimiz kesinleşmiş oldu. Şimdi gene oyun haberlerine geçmeden önce birkaç tane donanımla ilgili bazı sorular var ki. Mesela Uğdoğan 44, özür dilerim ama 1500-2000 TL civarında maksimum çıkacak bir konsolla işte hani 1500-2000 liralık bir ekran kartını karşılaştırmak ne kadar doğru olur gibi bir yorum yapmış. Tabii ki bu konuda haklılık payı var ama biz direkt olarak teknolojik karşılaştırmayı göz önüne aldığımızda hani zaten biraz önce de açıkladık, oyunların gelişmesi direkt olarak yapımcılara bağlı olacak. Tabii ki burada piyasayı belirleyen nokta PC oyuncuları mı daha çok oyun alıyor yoksa konsol oyuncuları mı alıyor olacak ki muhtemelen yine konsollar birazcık daha oyun konusunda ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Gökhan bir PC olarak? Aslında burada tam da ben konsolcuyum, sen PC'ci bir oyuncu olarak. Buradan arkadaşlar oyunlara baktığımızda hani biraz önce gözlükle birlikte bir arabaya binme simülasyonunu gördük.
Yani burada aslında Drive Club... Augmented Reality dediğimiz şeyin, konsollarda gördüğümüz şeyin biraz daha gelişmişi de diyebiliriz.
Evet, hani Drive Club'da da benzer bir oynanış vardı ki gene bu birazcık aslında teknoloji demosu şeklinde ilerledi. Hani oyuncu direkt olarak gidip işte arabanın kapısını açıyor, içeri giriyor, işte marşa basıyor. Pek araba oyunlarında, araba yarışı oyunlarında böyle karşılaşmadığımız detaylar vardı. Zaten Drive Club'ın da en büyük özelliklerinden birisi arkadaşlar sosyal platforma gene oldukça önem vermesi.
Evet, Call of Duty Elite benzeri bir sosyal ağı olacak. Buradan turnuvalar düzenlenecek. Kendi Drive Club'ınızı kurup da diğer club'larla beraber yarışlar yapabileceksiniz şeklinde. Biraz da aynı şekilde Need for Speed'in Autolog sistemine de benzetebiliriz. Öyle bir rekabet sunulacak.
Zaten Need for Speed'in Autolog sistemine baktığımızda hani bir oyuncu diğerini geçtiğinde direkt olarak üstte görebiliyorduk. Muhtemelen Drive Club'ın da altyapısıyla birlikte buna benzer bir işleyiş göreceğiz ki benim en azından sosyallik açısından oldukça hoşuma gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Hani Drive Club muhtemelen PlayStation 4'ün yine çıkış oyunlarından birisi olacaktır ve nasıl bir teknoloji kullandıklarını göstereceklerdir. Fakat burada bir diğer detay da tabletler üzerinden aslında hani o Club özelliklerini kontrol etmemiz, direkt olarak sosyalliğe oldukça önem verdiklerini söyleyebiliriz bu oyunla. Bir diğer oyunumuz arkadaşlar aslında benim PlayStation 4 sunumundaki en beğendiğim oyunlardan birisi oldu. Deep Down. Yoshinori Ono aslında sahneye geldiğinde muhtemelen bütün oyuncular bizim gibi Street Fighter, yeni bir Street Fighter duyurusunu beklemişlerdir. Fakat Yoshinori Ono da böyle esprili bir şekilde hayır buraya Street Fighter 4'ü tanıtmaya gelmedim. Aslında bizim yeni grafik motorumuzu tanıtmaya geldim dedi ki zaten baktığımızda grafik motorun ismi de Penta Ray isimli bir grafik motoru ve Capcom muhtemelen hem PlayStation 4'te hem de artık kod adı Xbox 720 olarak geçiyor. Xbox 720'de de Penta Ray isimli grafik motorunu kullanacak. Hani beni en çok şaşırtan videolardan birisi oldu. Çünkü oynanış anları da var. Fakat birazcık da CGI gibi özellikle o ejderhanın alev püskürttüğü yerlere ben bittim. Sen ne diyorsun Gökhan bu video hakkında?
Evet, biraz Dark Souls'a benziyor.
Evet, oynanışı.
Biraz da Dragon's Dogma'nın boss savaşlarını anımsattı bana. Sanki onlarla biraz hafiften bir bağlantılı olacakmış, o ayarda gidecekmiş gibi görünüyor oyun. Ve bunun yanı sıra senin de dediğin gibi oyunu o sırada izlerken, sinematik gibi düşünürken bir yandan da oyunun arayüzünü gördüğümüz için
yani, ikileme düşüyoruz değil mi acaba?
Ya bunlar aslında oynanabilir demo olsaydı zaten orada direkt olarak göstereceklerini düşünüyorum ben. Çünkü oyuncular artık bu tip şeylere pek fazla inanmıyorlar. Ama daha çok hani Nintendo Wii için, Wii U için de bir Zelda oyunu gösteriliyordu ekranlarda. Hani biz bunu yapmayı planlıyoruz tadında gösterilen bir şeydi. Bunları hedefliyoruz ve biz bunu sunacağız diye. Hani henüz bitmediği için de oynanabilir demosunu sunamadıkları için de bu şekilde bir sunum yapmayı tercih etmiş olabilirler.
Zaten baktığımızda böyle bir orta çağ kılıç kalkanı olunca muhtemelen benim gibi RPG sever oyuncular böyle bir içi titremiştir. Ben de oldukça beğendim arkadaşlar Deep Down'ı. Ayrıca bu Deep Down benim Penta Ray grafik motoruna olan ilgimi de arttırdı ki Capcom'dan neler gelebilecek diye en azından inşallah yeni nesilde
alev efektleri falan gerçekten de etkinliği.
Hani bir Onimusha oynasak mesela bu grafiklerle muhtemelen çok başarılı olacaktır diye düşünüyorum. En azından bu nesile es geçtiler fakat PlayStation 4'te artık özlediğimiz bir Onimusha ile inşallah karşımıza gelirler. Bir diğer oyunumuza geçtiğimizde Capcom'un Deep Down'ı gibi önemli olan Ubisoft'un Watch Dogs'u. Aslında Watch Dogs geçtiğimiz sene E3'e damgasını vuran bir oyundu ki Ubisoft konferansında da bizim böyle gece uykumuzu açan oyunlardan birisi olmuştu.
E3'ü kurtaran oyundu diyebiliriz zaten.
Evet, hatta E3'ün en büyük olayıydı diyebiliriz E3 2012 için. Hani Watch Dogs aslında oyun muhabbetinde de ikisi birde de daha önce birçok konuya değindik. PlayStation 4 sunumunda yeni bir video gözüktü ve bu videoda şehirde gezme dinamiklerinin birazcık daha ön planda tutulduğunu gördük ki mesela Watch Dogs'un ana işleyişine baktığımızda işte telefon üzerinden artık Matrix gibi böyle bütün yolda geçen insanların bile neler yaptığını işte...
Akıllı şehri yönettiğimiz tamamen tüm her şeyini.
Benim orada mesela şey çok hoşuma gitti. İşte karakterimiz arkadaşlar yolda giderken hemen binanın dibinde oturan bir işte dilenci görüyor. Hemen telefonla onu tarattığında işte Irak gazisi gibi Evet. Böyle üstünde bir ibare beliriyor ki benim de videonun en çok hoşuma giden noktalarından birisi oldu. Artık bu telefon sayesinde karakterimiz tabii ki bütün olaya hakim olacak. Mesela zaten videonun sonuna da baktığımızda bu muhtemelen şehirde random gelişen olaylardan birisi olacak. Nasıl GTA'da ilerlediğimizde farklı farklı olaylar görüyoruz. İşte suç oranını arttıran bir karakter görmüştük. Hani iki karakter konuşuyor, biri erkek, biri bayan. Erkeğin kafasının üstünde bir ibare var ve suç oranı yavaş yavaş artıyor gibisinden bir ibare vardı. Bu işle işte benim oldukça hoşuma gitti.
Benim telefonda şöyle bir şey dikkatimi çekti yalnız. Telefona bir animasyon koymamışlar. Nereye tutsa aynı menü gözüküyor telefonda.
Onu daha düşünememişler.
Yani öyle bir garip bir şey var. Çünkü biliyorsunuz detaylar çok önemli. Evet. Fakat telefonda ne zaman baksa bildiğiniz iPhone'un menüsüne bakıyor. Ya İkonlar zaten görünüyor yani. Herhangi bir menü, bir işleyiş, belki bir yükleme ekranı falan yok.
Tüm ihtiyacı olan bir ikonların hepsi oradadır falan.
Ya da belki de arayı sadece gibi ikonlardan oluşuyordu. Hani başka bir program çalışmıyordur. Yani.
Zaten şöyle bir şey var. Fazla yapabileceğimiz şey çeşitliliğine baktığımızda hani trenleri durduruyoruz, trafik lambalarını durduruyoruz veya elektronik mantarları kaldırıyoruz şeklinde çok da fazla çeşit sunamazlar. Yani en fazla 20 çeşit mesela ya olduğunu
umarım
düşünürsen.
Umarım bu infamous gibi olmaz. Mesela orada da evet, ilk videoları izlerken mükemmel dedik, süper dedik. Oyun bir çıktı. Belli bir süreden sonra o kadar böyle tekrar ediyordu ki kendini. İnsan bıkıyordu. Bunun çevresi inanılmaz güzel duruyor. Zaten gerçi bu oyun kötü çıksa bile ki zannetmiyorum kötü çıkacağını ama bir sonraki oyunda aynı motoru kullanarak çok daha iyisini yaparlar.
Ya zaten ben bu oyunun en azından bir Assassin's Creed havasında olacağını düşünüyorum. O kaliteden ödün vermeyecekleri Ubisoft. Mesut sen de zaten çok önemli bir detaya değinmişsin. Hani bu oyunun videosuna baktığımızda böyle işte saçaklardan damlayan su damlalarının bile ne kadar etkileyici olduğunu, en ufak detayın bile etkileyici olduğunu görüyoruz ama telefondaki menü
hep aynı, hep aynı. Hep aynı. Sürekli aynı yani, hiç değişmiyor.
Şey olmuş.
Ama şey detaylarına baktığında
takıldım diye düşünüyorsun bazen.
Direkt zaten Ubisoft oyunu olduğunu da kendinden belli ediyoruz. Yani kaşan karakterin aynı Assassin's Creed'de olduğu evet, gibi beyaz parlamayla gösterilmesi veya parçalanmalar şeklinde.
Ya zaten onlar orada insan hareketlerini oldukça güzel bir şekilde oyuna yansıttılar bir kere. Ondan sonra hangi oyun olsa aynen devam ediyorlar. Evet.
Hani zaten bu oyunla ilgili şöyle bir şey de söylesek sanırım bütün izleyenlerimiz bize katılacaktır. Hani bu oyunu gösterip Assassin's Creed yani 4 deseler ve gelecek dönemde geçecek deseler muhtemelen herkes hani şaşırmazdı. Çünkü Assassin's Creed'e gerçekten çok benziyor. Gerek koşma animasyonları, gerek dövüş animasyonları, gerekse de işte serbestlik olayı oldukça benzemiş. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki Watch Dogs ile ilgili bir diğer özellik hani hem şu anki nesle çıkacak hem de PlayStation 4'e çıkacak. Bu da oldukça ilginç bir detay. Çünkü baktığımız zaman arada uçurum gibi bir fark var.
Aslında o PlayStation 4'ün beklediğimizden çok erken gelmesinin bir sonucu oldu. Sadece Watch Dogs değil diğer pek çok oyunu
evet,
AAA oyunu iki platformda farklı farklı. Ve tabii ki grafik farkı olaraktan
muhtemelen çok büyük bir fark olacaktır.
Aynı şekilde fiyat farkı da çok iyi hangisini alacağımızı belirleyen önemli faktör olacaktır diye düşünüyorum.
Zaten Watch Dogs'un işte çevresine baktığımızda hani en ufak işte partiküller, o etrafta giden fizik etkileri bile oldukça ön planda olmuş ki hani PlayStation 3 ve Xbox 360'da muhtemelen çok kısılmış bir versiyonunu oynayacağız gibi geliyor. Şimdi sözü Mesut'a vermeden önce ben bir yorum okumak istiyorum. Burada bir soru gelmiş aslında. Aslında sorum değil de yoru diyelim. Nako01 adlı kullanıcımız hani FPS olayı birazcık kapak oldu gibisinden bir yorum yapmış. Burada arkadaşlar bir yanlış anlamayı ben düzelteyim. Yeni nesil için, daha doğrusu PlayStation 4 için en azından 30 FPS sınırı, alt sınırı olacağını düşünüyorum. Muhtemelen bütün oyunlar zaten 60 FPS olarak çalışacaktır. Fakat karşılaşacağımız en kötü oyun bile hani 30 FPS sınırının altına düşmeyecektir diyerek sözü Mesut'a bırakayım buradan.
Evet arkadaşlar ben burada yine birkaç yorum ve soruyla devam edeceğim. Daha sonrasında da Razer'ın Deathstalker'ının incelemesiyle karşınızda olacağız. Devam edeceğiz videomuza. Burada Tolgay007 demiş ki PC donanımlarıyla konsol donanımlarını niye böyle karşılaştırıyorsunuz? Elmer Armut karşılaştırılır mı? Tolgay007 eğer 2005 yılını hatırlayabiliyorsa, izlediyse o zamanki lansmanı, hem Microsoft tarafında hem de PlayStation tarafında tek bir rakip vardı, o da PC'di. Günümüz PC'lerinden 10 kat daha güçlüyüz diye bangır bangır bol bağırıyordu belki firmada. Bol bol tablo yayınlıyorlardı. Şu anki PC'lerin gücü bu kadar, ha bizimki bu kadar diyorlardı. Nedense bu lansmanda bir tane bile tablo yayınlayamadılar. Biz o yüzden karşılaştırıyoruz. Zaten bu firmalar da bunu karşılaştırıyordu. Arkadaşlar yapmayın yani. Tabii 10 sene falan geçince aradan biraz unutulabiliyor firmaların yaptıkları ama biz unutmuyoruz. Biz firmaların nereden nereye nasıl geldiklerini biliyoruz. Konsollar her zaman güçlü platform olan PC'lerle kapıştırılırlar. Firmalar bununla artistlik yaparlardı. PlayStation 4'te böyle bir şey olmayınca biz neden olmadığını sizlere göstermek istedik. Çünkü PlayStation 4 zaten eski bir donanımdı.
Kaldı ki hani PlayStation 3 için ilk çıktığı zamanlarda yapılan karşılaştırmalarda iki farklı platform söz konusuydu. Artık PlayStation 4 çok daha bilgisayar formunda bir cihaz. Evet. Dolayısıyla karşılaştırmak da daha kolay. İstersen ben de buradan bir soru cevaplayayım.
Tabii ki.
Itachi 237 isimli takipçimiz de AMD'nin Radeon HD 8870M mobil grafik biriminin neye karşılık gelebileceğini sormuş. Bu grafik biriminin içerisinde 640 adet paralel işlem birimi, yani çekirdek var. AMD tarafında Radeon HD 7870'in mobil versiyonunun karşılığı olduğunu, Nvidia tarafında da GeForce GTX 670 mobilin rakibi olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda bu grafik birimi Enduro teknolojisine de sahip. AMD çok uzun süredir, birkaç yıldır Nvidia'nın Optimus'u gibi bir teknolojiye sahip olmadığı için dizüstü bilgisayar pazarında kan kaybetmişti. Optimus'un rakibi artık Enduro, ne işe yarıyor? Bu Dynamic Switchable grafik anlamına geliyor. Yani AMD'nin harici ekran kartıyla AMD ya da Intel'in işlemci entegre grafik birimleri arasında kullanıcı herhangi bir değişiklik yapmadan grafik birimine geçiş yapabiliyorlar. Örneğin 3 boyutlu grafik ihtiyacınız olduğunda harici ekran kartı devreye giriyor. Ama örneğin masaüstünde metin yazarken daha çok pil ömrüne ihtiyaç duyduğunuz durumlarda ise entegre grafik birimi devreye girerek güç ve pil ömrü arasında bir balans, bir denge sağlanmış oluyor bu teknolojiyle.
Ahmet Rumuzlu üyemiz ise demiş ki, ben oyun oynamak istiyorum fakat oyun için bir PC alma, diğer işler halletmesi için de nasıl özellikler olması lazım demiş. Ahmet, şunu söyleyeyim, eğer oyun oynatabilen bir PC'm varsa inan diğer işleri de fazlasıyla halledebilir. Çünkü bugün günümüzdeki oyunlar gerçekten PC'de belki de en yüksek performansı ihtiyaç duyan uygulamalar
kesinlikle
oluyorlar.
Kesinlikle uygulamalar oluyor. Yani bu noktada dediğin çok doğru. Oyunları akıcı oynatan bir bilgisayar, diğer tüm uygulamaları da 3 aşağı 5 yukarı akıcı oynatabilecek güce, genel işlem yeteneğine, işlemci ve grafik birimine sahiptir zaten. Ben de buradan son bir not ekleyeyim. Project Glass ile ilgili olarak bir okuyucumuz 2013'ün sonlarına doğru çıkacağının söylendiğini belirtmiş. Yani şu an gündemde olan net rakam, net tarih 2014'te Google'ın kendi gözlüğünü ticari olarak son kullanıcıların satışa sunacağı yönünde. Bu hani 3 ay geç ya da 5 ay erken olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz, ancak 2014 içerisinde bu gördükler en azından yurt dışında satışa başlanmış olacak. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? Muhtemelen spot pazarda gelecektir ama hani resmi olarak gelir mi gelmez mi, bunu bekleyip göreceğiz.
Frekop isimli üyemiz ise demiş ki, Mesut abi önündeki tablet nedir? Çin malı tabletlerden mi demiş. Ta kendilerinden bir tanesi, fakat bu tabletin şöyle enteresan bir yanı var. Retina ekran 2048x1536 piksel ekrana sahip. Hani iPad'deki Retina ekranın aynısı var bunda, o yüzden Retina diyebiliyorum.
Ya şöyle söyleyeyim, hani Çin yapımı tabletler arasında en kalbur üstü diyebileceğimiz iyi yapılmış tabletlerden
evet,
bir tanesi.
Evet, 4 çekirdekli Mali 400 birimine sahip. GPU olarak çift çekirdekli bir Çin yapımı, tabii ki an tabanlı bir işlemcisi var. Hı hı. 2 GB belleği var. Arka kamerası, ön kamerası gayet gelişmiş. Pili de oldukça fazla gidiyor. Zaten incelemesiyle, tam olarak marka model ismiyle karşınızda olacak.
Yazılım güncellemesi muallak ama adam onu.
Ama yani şu anki haliyle de bütün oyunları çalıştırabiliyor. Evet. O yüzden başarılı bulduğumuz tabletlerden bir tanesi ve 500 liralık da bir fiyatı var bu özellikten rağmen.
Retina ekranlı bir tabletten bahsediyoruz.
Evet, gerçekten çok iyi yani. İnanılmaz bir fiyatı da sahip. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş donanımlara da geçmek istiyoruz. Çünkü çok fazla soru var. Hak verirsiniz ki bu soruların hepsini cevaplamaya kalksak program bitmez zaten. Razer'ın Deathstalker ile devam ediyoruz. Razer Deathstalker'ı diğer klavyelerden ayıran şey ne tuşları ne yapıldığı malzeme kalitesi. Deathstalker'ı yan tarafta yer alan numarik paddeki dokunmatik paneli ayırıyor diğer klavyelerden. Bu dokunmatik panel tam bir kapasitif ekran aslında. Hı hı. Üst taraftaki tuşların da içinde küçük küçük ekranlar var. Bunlar değişim gösterebiliyorlar. Dilerseniz tuş oluyorlar, dilerseniz kısa çeşitli oluyorlar. Kısa yollara dönüyorlar. Facebook'unuzu, Twitter'ınızı açıyorsunuz. Dilerseniz bu panelde Facebook'unuzu, Twitter'ınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Beraberinde gelen yazılım sayesinde programlayabiliyorsunuz. Tek eksisi açıkçası, yani bu klavyenin Türkçe harflere sahip olmaması. Ki firmalara baktığımızda genelde böyle çok uç niş ürünlerinde, yani Türkiye'de sastan bundan 100 tane satarım arkadaş dediği ürünlerde Türkçe harflere yer vermediklerini
özellikle
görüyoruz.
Özellikle hani oyuncu klavyelerinde çok uzun süre Türkçe klavye getirmediler.
Evet.
Doğrudan yurt dışından. Çünkü şöyle bir şey var. Sıradan bir klavyeyi Türkçeleştirebilirsiniz. Maliyeti düşüktür ama özel yapım klavyeleri Türkçeleştirmek ekstra bir maliyet getiriyor. Ama tabii bu değişmeye başladı. Logitech artık örneğin oyun klavyelerinin Türkçe dil versiyonuyla piyasaya sürmeye başladı.
Özellikle Logitech'teki değişim zaten her şeyin değiştiğini gösteriyor.
Umarız Razer'da zaman içerisinde tüm ürünlerin Türkçe dil desteğiyle sunar. Hani şimdi ben özellikle üst kısımdaki butonlarla başlamak istiyorum. Bu butonlara istediğiniz uygulamayı atayıp bu uygulamanın ikonunu butonun içerisindeki dahili ekrana atayabiliyoruz.
Evet, onlar küçük küçük ekranlar aslında. O kadar güzeller ki istediğiniz zaman değişim gösterebiliyorlar. Oyunlarda da mesela roket simgesini atıyorsunuz. Bastığınızda roket atıyor.
Roket atabiliyor. Hani bu konsepti ben yanlış hatırlamıyorsam ilk defa bu 3-4 yıl önce Rus tasarım stüdyosu evet. Art Lebedev'in yaptığı Optimus Maximus, ki burada da ismi.
Uçuk fiyatlı.
Uçuk fiyatlı. 1500 liralık bir fiyatı vardı o dönem. Hatta bir ara hepsi burada da sattı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani Gladiator'daki Russell Crowe'un isminden alıyor aslında bazı ismini, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyorsam da beni düzelttiler zaten okuyucularımız. Alt kısımdaki ekransa zaten touchpad olarak kullanılabiliyor.
O çok güzel, orijinal olmuş.
Evet, o çok orijinal olmuş. Bunu zaten Razer'ın kendi oyun bilgisayarı Razer Blade diye de benzer bir tasarım var. Dizüstü bilgisayarın içerisine de Razer bu anlayışı yerleştirmiş durumda. Hani artık klavyeler o kadar standartlaşmaya başlamıştı ki çok daha farklı açılımlar gerekiyordu. Razer'da dahili bir ekranı touchpad olarak kullandırabiliyor. Aynı zamanda üzerinde de özelleştirilebilir butonlar var. Genel malzeme kalitesi de
yine üst seviyede tutulmuş, tuşların üstü yumuşak bir malzemeyle kaplı. Bu malzeme farelerinde de kullanılıyor. Benim evdeki Lycosa isimli bir klavyesi var. Onda da kullanılıyor. Tek dezavantajı çok uzun süre kullandığınızda yağlı parmaklarınızla, terli parmaklarınızla bastığınızda aşınabiliyor. Arkadan aydınlatmalı klavye gece görüş konusunda herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Yazılımı da çok çok iyi bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Tabii ki oyuncular fiyatını araştırsınlar diyoruz. Biz burada kolay kolay aslında fiyat telaffuz etmek istemiyoruz Türkiye'de satılan ürünlerde. Çünkü biliyorsunuz Vatan Bilgisayar kampanya yapıyor, farklı bir fiyatla satıyor. Teknosa farklı bir fiyatla satıyor. Sonra diyorlar ki Mesut abi sen bu fiyat dedin, biz bu fiyatı bulamıyoruz.
Zaten şöyle bir durum var. En ideal fiyat için bu kampanyaları beklemek gerekiyor.
Biraz çünkü öyle oluyor ne yazık ki.
Çok güzel promosyonlar yapılabiliyor. Son olarak ben de şunu ekleyeyim. Arkadan aydınlatmaya sahip olduğunu söylemiştin. Yazılımı vasıtasıyla arkadan aydınlatmanın renklerini değiştirebiliyoruz. Zaten bilgisayar oyuncularının pek çoğu akşam gece anne baba yattıktan sonra sabaha kadar, sabah ezanına kadar...
Bir de anne baba kızar ya, ışığı yakma, elektrik harcıyorsun
aynen,
diye.
Aynen, artık öyle bir dert de yok arkadan aydınlatmalı evet. Klavyelerle birlikte. Hakikaten sınıfının başarılı örneklerinden bir tanesi. Yani standart butonların bile diğer klavyelerden farklı olarak böyle özel bir tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani pek çok oyuncu için ilgi çekici, tasarım anlamında da çok özel görünen cihazlardan.
Evet, gerçekten beğenimizi kazanan bir klavye oldu. Şimdi klavyeyi kenara bırakıyorum ve Ubuntu tabletle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Ubuntu oldukça enteresan atılımlarda bulundu. İlk olarak kendini güncellediği arayüzde her şeyi arama tabanlı hale getirerek aslında bir nevi kendini şu anki jenerasyondaki telefonlar, tabletler için hazır hale getirdi. Daha sonra Ubuntu TV'yi tanıttı, telefonu tanıttı ve herkesin beklediği hamle geldi. Ubuntu tabletle tanışmış olduk arkadaşlar. Ubuntu tableti diğer tabletlerden veya bilgisayarlardan ayıran en önemli şey Ubuntu tabletin hem bir bilgisayar, hem bir tablet, hem de bir cep telefonu olması. Zaten genel olarak esinlendikleri konsept Padfon konsepti.
Padfon konsepti. Şimdi zaten tabletten önce akıllı telefon versiyonunu tanıtmışlardı. Akıllı telefonda da büyük ekrana bağladığınızda masaüstü Ubuntu devreye giriyordu. Tablet versiyonunda aslında akıllı telefon versiyonunun tabletlere uyarlanmış bir hali. Genel olarak hani Ubuntu'nun zaten şu an ekranlara da geliyor. Mevcut arayüz tasarımı hakikaten Android ile kıyaslandığında ya da Windows Phone ile kıyaslandığında daha böyle elegant duruyor. Daha böyle premium duruyor diyebilirsin. Yani kullanışlıktan bahsetmiyorum genel görünüm olarak. Üstüne üstlük daha böyle dokunmaya duyarlı, daha bu gesture control dediğimiz bir mantığı benimsemiş durumda Ubuntu. Hani aynı zamanın Migos'u gibi sağdan çektiğinizden başka bir menü, soldan çektiğinizden başka bir menü ekrana geliyor. Ama asıl önemli olan özelliği birkaç özellik var aslında. Bir tanesi çoklu kullanıcı desteği. Biz bunu Android tarafında da yeni görmeye başladık. Ancak Ubuntu'nun standart adımında ilk özelliklerden bir tanesi olarak
zaten
karşımıza çıkıyor.
Zaten bilgisayar tabanlı bir tablet olduğu için arkadaşlar, bilgisayar olarak kullanabildiğiniz için bilgisayarda ne varsa Ubuntu hepsi tableti burada. De onu görebileceksiniz. Mesela birden fazla pencereyle çalışma gibi.
Evet, dediğin çok doğru. Ama burada belki daha da önemlisi olan Side Stage adı verilen özellik. Bu özellik vasıtasıyla cihazın, tabletin sağ tarafında akıllı telefon menüsünü tutup sol tarafında başka uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz.
Evet, burada akıllı bir telefon menüsünü tutmak derken aslında şöyle söyleyelim sizlere. Ubuntu için yazılmış yazılımların hem tablet hem de cep telefonu için gerekli arayüzleri işlerinde bulunuyor. Yani siz bu yazılımı tablete yüklediğinizde tablet arayüzü açılıyor. Cep telefonunda kullanırken cep telefonu arayüzünü kullanıyorsunuz. Tablette ise Side Stage özelliğini kullanırken bu uygulamayı alıp tablet görünümünden oraya taşıdığınızda direkt cep telefonu görünümüne geçiyor. Böylece aslında o küçük paneldeki küçük alan için kendini optimize ediyor görüntü. Daha rahat kullanabilir hale geliyorsunuz ki görüntülü görüşmede bunu kullanmışlar. Yan tarafa bir geçiliyor. Görüntü hemen oraya optimize oluyor. Ve kişi ortada kalacak şekilde yanlardan kırpılıyor.
Tabii zaten hani bakıldığında Ubuntu birkaç gün önce Nexus 4 için telefon versiyonu Ubuntu işletim sisteminin imajlarını yayınlamıştı. Burada şöyle bir sıkıntı var. Videoda inanılmaz güzel çalışıyor. Ancak hani cihazlarda şu an ortaya çıkan demolar bu kadar en azından bu kadar akıcı olmadı.
Yavaş çalışıyor.
Yavaş çalışıyor ama hani burada bir vakıf çalışmasından bahsediyoruz. Zaman içerisinde daha da iyi hale gelecektir. Ubuntu ile ilgili bence bir soru işareti var. Hem telefon hem de tablet için. Acaba hangi üreticiler bunu kullanacak?
Evet.
Burada üretici soru işareti var. Yani Nexus 4 diyoruz da Nexus 4 zaten Google'un kendi Android geliştirdiği kendi telefonlarından bir tanesi. Henüz LG, Sony ya da başka bir üretici Ubuntu'ya tam anlamıyla adapte olacağını söylemedi. Diğer taraftan Firefox'un da mobil işletim sistemi geliyor. Tizen var. Bir taraftan Çinli üreticilerin kendi işletim sistemlerini geliştirdiği söyleniyor. Çok iyi bir işletim sistemi olsa bile piyasada üretici bazında ne kadar destek görür? Hani bunu bekleyip görmek lazım.
Geliştirici kısmında ise Ubuntu'nun güvendiği şey şu anki Linux komünitesi zaten, topluluğu. Orada büyük ihtimalle iyi bir destek sunacaklardır. Fakat tabii programlar kullanıcı dostu olur mu olmaz mı onu bilemeyeceğiz. Çünkü Linux'lere baktığımızda bilgi seviyeleri çok yüksek insanlar. Terminali kullanmayı, genelde arayüz kullanmayı tercih eden tipler ki biz kullanıcılardan çok uzaklar
aslında
yani.
Aslında oradan ben şöyle bir not düşmek istiyorum. Şimdi yıllarca hep şöyle bir pazarlama stratejisine gidildi. Yani Linux en eski bilgisayarlarda bile çalışır. Yani zamanın Windows 98 bilgisayarlarında bile akıcı çalışabilir. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yeni nesil Linux işletim sistemlerinde o kadar güzel görsel arayüzler var ki.
Evet.
akıllı çalışmak için modern bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorlar. Hani çünkü bakıldığı zaman KDE olsun, Genome olsun ya da diğer arayüzler olsun hepsi
Windows'tan çok daha güzel görünüyorlar.
Çok daha güzel görünüyorlar. Bunu söylemek lazım. Ubuntu'ya gelecek olursak yazılım tarafı hakikaten çok ciddi bir arkada komünite topluluk desteği var. Zaten dünyanın en çok kullanılan Linux dağıtımı kendisi.
Öyle oldu gerçekten. Bir diğer gelişme ise mobil ortamda HTC One'ın tanıtılması oldu. Londra'dan direkt olarak tanıtımı canlı izledik. Akşamında ise telefonu elimize vermedikleri için üzgün bir canlı yayınla HTC One hakkındaki deneyimlerimizi sizlerle paylaştık arkadaşlar. HTC One gerçekten HTC'nin birazcık amiral gemisi, birazcık da son umudu mu dese geldi. Birazcık değişik bir telefon
son
çünkü.
Son samuray.
Son samuray diyebiliriz HTC tarafında. Çünkü firma 2012'de ne yazık ki tam olarak istediği o karlılığı ve grafiklerdeki artışı yakalayamadı. Sürekli bir önceki seneye göre karşılaştırıldığında hep böyle kardan kayıplarını gördük firmanın. Fakat HTC One'la beraber bütün her şeyin değişeceğini ve herkesin HTC'yi tekrar konuşacağını iddia ediyorlar. Genel olarak telefon özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon S600 platformunu kullanmasıyla şu an duyurusu yapılmış en hızlı telefon unvanını hak ediyor.
Evet, zaten şimdi HTC One kağıt üzerine çok güçlü bir telefon. Bunun başına da Snapdragon 600 işlemcisine sahip olması geliyor. Snapdragon'un yeni işlemci adresi 600 ve 800 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yakın zamanda da 200 ve 400 serisi düşük güç tüketimli, düşük performanslı modellerini tanıttılar. 600 şöyle, Snapdragon S4 Pro'dan çok daha güçlü bir platform. Yani bu Snapdragon S4 Pro dediğimiz Nexus 4 ve Xperia Z'de kullanılan işlemciydi. HTC One'ın işlemcisi Xperia Z'nin işlemcisinden çok daha güçlü. Bunun bir kere altını çizmek lazım. Aynı zamanda grafik birimi de daha hızlı çalışıyor. Hızlandırılmış bir Adreno 320 grafik birimi var. Piyasada girdiği dönem itibariyle en hızlı akıllı telefon olabilir. Ama eğer 14 Mart'ta tanıtılacak Galaxy S4 hemen Mart ayı sonunda piyasaya çıkmazsa. Tabii. Çünkü onda daha güçlü bir işlemci olması da ihtimaller dahiline yer alan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. 2 GB bellek var zaten. Bu artık üst seviye Android'ler için standart olmuş
zaten
bir bellek
kapasitesi. Zaten Nexus 4'te de 2 GB olması sayesinde biliyoruz ki bu telefon diğer güncellemelerde donanımsal sıkıntı yaşamayacak en azından.
Zaten hani ses konusunda çok fazla girmeye gerek yok. Beats Audio sınıfındaki en yüksek ses kalitesini sunuyor. Burada belki kameradan bahsedebiliriz. Çünkü kamera
aslında
çok Boom önemli. Boom
Sound da ses konusunda iyi bir gelişme oldu HTC
tarafından.
Evet, Boom
Sound özellikle altı çizmesi gereken.
Çünkü bu özellik sayesinde telefon ilk defa en güçlü stereo hoparlörlere sahip telefon unvanını da ele geçirdi.
Hani akıllı cihazlarda zaten mono ses, stereo ses bir ayrımı vardı. Ancak HTC burada hem altı hem de üstü hoparlör yerleştirerek ses konusunda belki böyle ufak bir genç odasında, bir öğrenci odasında herhangi bir ekstra hoparlöre gerek kalmadan müzik dinleme deneyimini daha üst seviyelere çıkaracak gibi görünüyor. Kamera kısmına gelecek olursak orası çok karmaşık. HTC bunu nasıl anlatacak aslında çok merak ediyorum ben.
Zaten orada çok büyük bir riske girdiler. Biliyorsunuz HTC artık kamerasında megapiksel terimini ortadan attı ve biz ultra piksel kameraya sahibiz diyor. Şimdi ultra pikseli biraz sizlere açıklamamız gerekirse arkadaşlar 8 megapiksel kamerada 8 milyon tane piksel bulunuyor ortalama. Ultrapiksel bir kamerada ise aynı sensör büyüklüğünde 4 milyon tane piksel bulunuyor. Şimdi aynı sensör büyüklüğünde daha az piksel bulunuyorsa siz de tahmin edebileceğiniz gibi bu piksellerin boyutu diğer piksellerden çok daha büyük. Bu sayede daha fazla ışık alabiliyorlar ve daha fazla ışık alabildikleri için de daha net görebildiği iddia ediliyor. Zaten HTC'nin yayınladığı fotoğraf örneklerine baktığımızda gerçekten çok başarılı diyebiliriz.
Evet, düşük ışık performansı.
Çok keskin, çok düşük ışık altında iyi fotoğraflar çektiğini gördük ki biz açıkçası şu telefonun fotoğraf kalitesini birebir test edemedik. Telefonu vermedikleri için orada. Yani lanet olsun diyorum. Almanlar orada bir tane leak yaptılar. Sonrasında onların yanında kar kaldı. Biz de telefonsuz kaldık.
Kurunun yanında yaşayan.
Evet, Mobil Dünya Kongresi'nden sonra ancak böyle fotoğrafları ben kendim en azından test edip görebileceğim. Sizlere yorumları aktarabileceğim. Bunun haricinde HTC kamerada sadece ultrapiksel olayına değinmiyor. Biz diyor ki biz HTC Zoe'yi yarattık diyor. Şimdi bu yarattık terimini de hep böyle kullanıyorum ama.
Geliştirdiler
diyelim. Türkçemizde yer hatta TDK'dan bakabilirsiniz. Çok kötü bir anlamı yok arkadaşlar. Neyse. Geliştirdiler ve Zoe gerçekten çok enteresan bir teknoloji. Kamera olayı sadece çektiğiniz fotoğraflarla ve videolarla kalmıyor. Zoe sayesinde çektiğiniz fotoğraflar aslında bir hayat kazanıyor diyebiliriz. Çünkü Zoe 3 saniye boyunca kameranın görüntü almasını sağlıyor. Bundan bir video oluşturuyor. O kadar kareyi de alıyor. Daha sonrasında albüm olarak kaydediyor. Siz daha sonrasında bu albümü alıp resimler üstünde manipülasyon yapabiliyorsunuz. Bir kişiyi fotoğraftan çıkartma, bir kişinin suratını gülen hale getirme falan gibi manipülasyonlar yapabiliyorsunuz. Veya günün sonunda telefonun direkt menüsüne girip ben o gün ne yaptım dediğinizde size klip halinde o gün neler yaptığınızı gösterebiliyor telefon. Galeride zaten Zoe ile çekilmiş fotoğraflar da hareketli olarak görünüyorlar. Evet. Benim açıkçası o çok hoşuma gitti. Yani
görsel anlamda çok başka bir boyut kazandırmış telefon olarak. Kamera ile ilgili olarak aslında geçtiğimiz günlerde bir açıklama daha geldi. Bu açıklamada Nokia PureView geliştiricisi, yani PureView teknolojisinin mucidi olan Damian Deming'den şunun altını çizelim. Bu kişi artık Nokia'da çalışmadığı için görüşleri kısmen daha objektif olarak da değerlendirilebilir ya da öyle olmasını umut ediyoruz diyelim. Yaptığı açıklamada şunu söyledi. Dedi ki HTC One tanıtıldı ancak ben öyle HTC'nin bangır bangır bağırdığı gibi yepyeni, kilometre taşıt denilebilecek bir teknoloji görmedim dedi. Şimdi burada şunun da altını çizdi. Diyor ki HTC One'da diyor 4 milyon tane ultra piksel var. Yani piksel büyüklüğü daha büyük. 4 milyon piksel var. Büyüklüğü daha büyük. Ama örneğin diyor bizim Pure View 808'imizde 5 milyon piksel var diyor. Ve dolayısıyla görüntü kalitesi daha iyi diyor. Aynı zamanda diyor şimdi HTC One'da optik görüntü sabitleme özelliği de var. Saniyede çift yönde saniyede yaklaşık olarak bakıldığında 2000 tane hareketi telafi edebilen bir sistem bu. Dolayısıyla daha smooth, daha akıcı görüntülere vesile olabiliyor. Burada da diyor ki kendisi bizim Lumia 900'deki teknolojimiz daha kısa tepki süresi daha fazla telafi etme, kompansiye etme özelliğine sahip olduğu için günün sonunda HTC One bizim Pure View teknolojimizden daha geri bir teknoloji olarak tanıtılıyor. Ama tabii Pure View 808 ile ilgili olarak okuyucularımızın haklı yorumları da var. Telefon dışına böyle taşan bir kamera yerine yekpare bir tasarım destekleyen kamera daha geliştirilmiş bir versiyon
olarak düşünülebilir. Ve tabii ki HTC One'ın en önemli detaylarından bir tanesi telefon full alüminyum gövdeye sahip. Evet. Şu anda piyasada böyle bir telefon yok. Bu HTC'nin kendi bulduğu teknoloji sayesinde gövde tamamen alüminyumdan üretilebiliyor. Niye diğerleri tamamen alüminyumdan üretemiyorlardı? Arkadaşlar NFC anteni normal bildiğiniz baz istasyonlarıyla iletişimi sağlayan GSM antenlerinin bir şekilde alüminyum gövdenin dışında plastik bir çıkıştan iletişim kurmaları gerekiyor. Zaten iPad'lere baktığınızda 3G versiyonları, 4G versiyonları plastik bir kapağa sahiptir dış yüzeyde. Bunun nedeni ise dediğimiz gibi antenin buradan çıkış sağlaması gerekli. HTC bu olayı tamamen çözmüş. Hem NFC antenini hem de telefon antenini alüminyum gövdeye bağlayabilmiş. Bu arada arkadaşlar telefonumun sesini açık unutmuşum ve çaldı. Evet hemen kısalım. Bu sayede alüminyum gövdeyi tamamen üretebilmişler. Telefonun tek bir eksiği olmuş. Bu da su geçirmez destekli değil. Hani 2013'e baktığımızda burada Xperia'da su geçirmezliği ön plana çıkıyor. Fakat tabii Xperia Z'nin de şöyle bir dezavantajı oldu. Telefon çıkmadan eski bir donanıma sahip oldu.
Evet şimdi hani Xperia Z'nin Mart ayında Türkiye'ye geleceği söyleniyor. İlçisi Van'da büyük ihtimalle Mart ayında Türkiye'ye gelecek ya da en kötü ihtimalle Nisan başında Türkiye'ye gelmiş olacak. Hatta hani 1999 liralık bir fiyat üzerinden ön sipariş alımı gibi durumlar da söz konusu. Xperia Z'nin işlemcisi maalesef artık bir jenerasyon eski işlemci olarak değerlendirilebilir. Çünkü HTC One'da daha yeni bir versiyonu kullanılıyor. Keza Galaxy S4 ile Mart ayında tanıtıldığında daha yeni bir işlemciye sahip olacak. Çünkü Snapdragon S4 Pro, Nexus 4 ile kullanılıyor. Optimus G'de var. Başka kullanıldığı bazı cihazlar ve tabletler de var. Hani Xperia Z'nin işlemcisi, Xperia Z toplamda belki çok kötü bir telefon değil ama işlemcisi maalesef yeni çıkacak bir telefon için rakiplerinin gerisinde kalmış olacak. Daha
ve
çıkmadan.
Ekranda karşılaştırdığımızda biliyorsun kimi sıkıntılara sahip. Yani telefon daha çıkmadan aslında rakipleri tarafından geçirilmiş oldu. Enteresan yani bir
şimdi
durum
söz konusu. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman hani Sony telefonu Xperia Z'yi heyecanla bekleyen bazı takipçilerimiz
kızıyorlar.
Hani biraz kızıyorlar ancak telefon zincir mağazalara dağıtıldığında bunu siz de net olarak göreceksiniz. Kullandığı donanım Full HD oyunlar için yapılmış, Full HD dönemi için yapılmış bir donanım değil. Asıl Full HD cihazlar zaten Qualcomm'da yaptığı açıklamada yeni nesil cihazlar için Snapdragon 600 ve 800'ü geliştirdiğini söylemişti. 800 belki çok az sayıda telefon ve daha fazla sayıda tablette göreceğiz. Ancak 600 serisi Snapdragon işlemci burada uzun süre ağırlığını koruyacak gibi görünüyor. Bu arada Mesut sana bir soru gelmiş. HTC One'ı kullanamadınız demişsiniz ama Dropbox'ta paylaştığınız bazı fotoğraflar var demiş. İstersen onu da sen açıklayayım.
Şunu şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye genel olarak EMEA bölgesi sorumlusu, müdürü diyelim. Nasıl oluyor aslında pazarlama müdürü
bölgesel
değil.
Bölgesel direktörü diyelim.
Yöneticisiyle çok kısa süreli böyle bir konuşma fırsatımız oldu ve telefonu elinden kaptım. Onlar da henüz cihazda kimi yazılımsal sıkıntılar olduğu için ellerindeki cihazların hepsi prototip onların çünkü retail versiyon değil yani pazara sürülmeye hazır versiyon değil hep böyle tedirgin oluyorlar karşılaştırma yaparken. O böyle başka bir şeyler anlatırken telefon özelliklerini falan ben o sırada birkaç tane görüntü çekmeye çalıştım çünkü havalanında bekliyoruz. Çok kısıtlı vaktimiz var. Ben evvel fotoğrafları çekmem lazım. 4-5 tane telefonla aynı fotoğrafları çekmem lazım. Yani. Evet yani kaşla göz arasında bir şeyler yapmaya çalıştım. O fotoğraflar onlara ait yani gerçek bir karşılaştırma söyleyemem. Netlemesini bile beklemedim hani bazı fotoğraflarda. Öylesine çektim alelacele. Çünkü dediğim gibi Nikitas da çok fazla telefonla oynamamı istemiyordu açıkçası. Onlar da haklı. Prototip bir cihaz kimi zaman yanlış
geri bildirimler
yapabilir ki. Zaten biliyorsunuz çektiğimiz fotoğraflar sonrasında Lumia 920'yi biz birazcık daha başarılı olabilir dedik ki telefon tamamen elimize geçmeden de bu yorumlar yanlış olacaktır. Bu arada donanım haberlerinin burada aslında sonuna geldik. Son bir haberimiz daha olacak fakat sözü yine oyunculara bırakalım. Sonra tekrar birlikte olacağız ve kapanış yapacağız arkadaşlar.
Evet arkadaşlar aslında burada Mesut gene ben sorularla başlayacağım. Sana direkt bir soru gelmiş fakat burada hatta senin de yorumunu alırız istersen. PlayStation 4 tanıtımındaki ile E3 2012 tanıtımındaki Watch Dogs videolar arasında oldukça büyük farklar olduğu söylenmiş. Hani genel olarak genel kanıya baktığımızda E3 videosundakinin daha çok beğenildiğini görüyoruz. Hani burada Mesut'tan önce ben birkaç şey söyleyeyim. Geçtiğimiz E3'te arkadaşlar henüz PlayStation 3'ün, PlayStation 4'ün muhtemelen donanımsal hiçbir özelliği belli değildi. Ve Ubisoft zaten bu videonun PC üzerinden yayınlandığını da söylemişti ki zaten şimdiki videoya baktığımızda arada nasıl ufak farklar olacak görebiliriz PC ile PlayStation 4 hakkında. Sen bir şey diyecek misin Mesut bu konu hakkında?
Açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar, zaten hani oyun daha çok PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirildiği firma tarafından da söylenen bir ayrıntıydı. Bu konsollar için yapıldığı için de grafiklerin düşük olması normal. PlayStation 4'te de tabii ki bir grafiksel ilerleme var. Özellikle Full HD olması zaten konsolun bence en büyük grafiksel ilerleme. Doğal olarak firma kimi değişiklikler yapmış olabilir. Bu arada hani bu olmayan olaylar değil, şunu da altını çizelim. Bu videolar tamamen kurgu videolarda olabilir arkadaşlar. Yani sinematik evet. Videolarda olabilir. Biz bunu Sony'de görmedik mi?
Gördük.
Gördük firmanın yani sabıkası kabarık bu konuda. PlayStation 3 lansmanına dayadılar videoları. PlayStation 3 çıktığında şok oldu herkes.
Videoda görüntüler yok.
Evet. Yani bir gerçek var arkadaşlar. Firma fanatiği olmanın hiçbir anlamı yok. İyiyse iyi, kötüyse kötü demek lazım. Firmaya para veriyorsunuz. Yani onlar size bedava bir şey vermiyorlar. Para veriyorsunuz. Paranızın hakkını almak en doğal hakkınız.
Hangisi iyiyse.
Evet, doğal olarak bu videolarda hemen kanmayın. Cihaz bir çıksın, incelemeleri görün. Hani ön sipariş olayı tamamen parayı önden söğüşleme taktiğidir. Kanmayın. Konsol çıksın, testlerine bakın ki bu konsollar çıkacak. Yanında kaç tane oyun gelecek acaba?
Biraz böyle hani daha şey temeli atılmadan satılan bazı apartman konut projeleri var onun gibi parayı toplamalı.
Yani mesela PlayStation Vita'da bizi nasıl tufaya düşürdüler gördünüz. Cihaz çıktı. Kaç tane oyundan çıktı dersin sen biliyorsun.
Mesut bu PlayStation Vita konusunda arkadaşlar çok dertli. Bir türlü beklediğini bulamadı. Gerçekten sana katılmamak elde değil. Çünkü oyun yelpazesi konusunda hani PlayStation Vita'yı inceledik. Donanımını çok beğendik. Fakat oyun yelpazesi konusunda maalesef hala çok geride.
Tabii son lansmanda ismi nerede geçti? Arkadaşlar dediler PlayStation Vita'da artık PlayStation 4'ün görüntüsünü göreceksin. Arkadaş ben bu cihazı bunun için mi aldım ya?
Project Shield'da PC'deki görüntüyü gösteriyor.
Yani ben bunun için mi aldım? Hangi oyun? Nerede God of War? Bir tane bir şey duyur ya. Hiçbir şey yok arkadaş.
PS Vita nerede?
Cihaz öyle kaldı.
Çekmecede yatıyor.
Evet. Aynen öyle bir durum söz konusu.
Mesut şu anda isyanlarda arkadaşlar.
Ben isyanlardayım çünkü.
Bu konuyu hızlıca geçelim.
Ya çok kötü bir şekilde çıkan oyunlar çok olunca biz zannettik ki bir şeyler olacak. Cihazı önerme hatasında bulundum ya. Yani sizden özür diliyorum. Belki de benim önerim nedeniyle birçok kişi bu cihazı satın aldı. Arkadaşlar hakkınızı helal edin.
Sony seni yarı yolda bıraktı.
Ne yazık ki böyle bir şey yaşadık. Kaç tane oyun çıktı dersin işte. 35 tane
hani
oyun çıkmadı mı?
Net olarak söyleyebiliriz. Çıkış yelpazesi olarak gerçekten PlayStation Vita hani konsol anlamında en iyi çıkışlardan birisine sahipti.
En çok oyunla çıkan konsol oldu.
Fakat daha sonrasında arkadaşlar tabii Mesut'un söyledikleri doğru. Oyun yelpazesi konusunda çok büyük sıkıntılara sahip. Hala hani bu sene sonrasında içinde çıkacak oyunlara yani. Baktığımızda hani PlayStation Vita için çok fazla oyunla karşılaşmıyoruz. Zaten PlayStation 4'ün gelmesiyle birlikte daha çok cross platforma yönelmiş durumda Sony. Hemen PlayStation Vita'daki isyanları biraz geride bırakıp sorularla ben devam etmek istiyorum. Mesut senin gibi gene ayrıntıcı bir kullanıcımız var. Smells Roll mesela demiş ATM'den para çekerken de paralar balya şeklinde geliyor.
Evet demiş. Biraz değişiyor. Çat diye geliyor. Yani yeni nesil konsol oyunu olmadığı belli aslında. Çok detaycı değil biliyorsunuz. Yani yeni nesilde bizim en çok göreceğimiz şey detaylar olacak arkadaşlar. Evet. Bu önemli bir ayrıntı bence. Senin o gibi şeylere dikkat ederler umarım.
Bir de aslında oyunun tam olarak bitmemesinden de kaynaklanıyor olabilir. Mesela Call of Duty Modern Warfare 3'ün veya Black Ops 2'nin videolarında bazı sıkıntılar görülüyordu. Mesela kurşunun şarjörde olmaması tarzında veya evet. Battlefield 3'te de bunları görebiliyorduk. Bunlar sonradan oyuna ekleniyor
olabilir. Gerçi Call of Duty'nin hani grafiklerini sürekli değiştiriyoruz. Zaten genel oyunlara baktığımızda grafiksel anlamda bitmemiş gibi bir havası var. Tabii diğer oyunlarla kıyasladığımızda. Muhtemelen artık PlayStation 4 ve Xbox artık yavaş yavaş ortaya çıktıkça Activision'da yeni bir grafik motoruyla karşımıza çıkacaktır. Kratos Baba isimli kullanıcımız arkadaşlar isminden de anlaşılacağı gibi God of War ile ilgili yeni bir bilgi var mı demiş. God of War Ascension arkadaşlar yapımı tamamlandı. Gold sınıfına geçti. 13 Mart'ta raflardaki yerini alacak. Biz de muhtemelen hani tam söz vermiş gibi olmayalım fakat Mart'ın ilk haftasının sonunda incelemesiyle karşınızda olacağız diye umuyorum. Ejderha 70 sizce PlayStation 4'ün kullandığı GPU günümüz konsolları için yeterli mi demiş. Hani bu tabii ki tercihlere bağlı. Sürekli her sözü aslında aldığımda birazcık yapımcılara bağlı olduğunu da söyledim. Eğer konsolcuysanız arkadaşlar tabii ki yeterli. Şu an PlayStation 3 için çıkacak oyunlara bile baktığımızda konsolcu oyuncuların rahatlıkla PlayStation 3'ü bile tercih edebileceklerini görüyoruz ki işte God of War Ascension, Last of Us ve Beyond gibi önemli oyunlar var. PlayStation 4 ne zaman çıkacak denmiş. Yılbaşı sezonunda çıkacak. Muhtemelen Avrupa'ya 2014 baharında gelecektir diye düşünüyorum. Aygün 61 isimli kullanıcımız aslında birazcık serzenişte bulunmuş. PlayStation 4 donanımsal olarak o kadar çok yetersiz görüldü ki yıllardır beklediğim konsolu neredeyse almamaya karar verdim demiş Mesut. Aslında burada sana bir
ya dediğim gibi aslında hani incelemeleri bekleyin arkadaşlar. Çıksın konsol bir oyunlara beraber bakalım. Bir değerlendirelim sonra alın.
Yani, zaten daha ortada fall yok yumurta yok.
Evet sakın oyunlar çıkmadan falan koşa koşa gidip konsolu almayın. PS Vita'da yaptığımız hatayı bu sefer yapmayacağız. Sony bir cihazı çıkarsın. bir ay böyle bir iki ay geçsin, sonra önerir miyiz, önermez miyiz? Tam olarak bunu size söyleriz.
Hani burada arkadaşlar ben bir konsolcu olarak PlayStation 4'ün aslında Sony'nin eski hatalarından birazcık ders çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hani konsolcuysanız PlayStation 4 ve Xbox 720 sizi gene tatmin edecektir. Fakat PC odaklı bir oyuncuysanız tabii ki şu anda olduğu gibi hani PC oyuncuları genelde konsolları tercih etmez. En güzel örneği şu anda yanımda oturuyor zaten. Gökhan mesela PC odaklı bir oyuncu. Ama Gökhan da mesela işte Uncharted gibi, God of War gibi oyunları konsolda büyük bir keyifle oynuyor. Hani söyleyecek misin?
Kesinlikle. Aslında bir de şöyle burada şöyle bir yanılsama var. Şimdi PlayStation 2'den PlayStation 3'e geçtiğimizde PlayStation 3 inanılmaz bir işlemciyle süper bilgisayar olarak tanıtıldı falan. Büyük bir devir atlama vardı. O nedenle de devir atlamayı tekrardan bu yeni nesle tekrardan bir sonraki nesle geçerken hissedeceğini düşünüyordu pek çok kullanıcı. Ama burada şöyle bir şey var ki bu Sony PlayStation 3'ten çok fazla zarar yaptı. Kâra, konsol satışından kâra geçmesi bile ancak geçtiğimiz dönemlerde başlamıştı. Burada konsolun fiyatlarını da elinde mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de günümüz PC'lerine yakın bu civarlarda grafiklere ve sisteme sahip oluyor konsollarda. Bunun da böyle bir etkisi var. Ama tabii burada şöyle bir etki de olabilir. Önümüzdeki yıllarda belki de Next Gen dediğimiz bir sonraki nesle geçiş döneminin daha da kısalacağını görebiliriz.
Evet.
Belki bir sonraki PlayStation, yani PlayStation 5 4 sene sonra gelebilir veya 6 sene sonra gelebilir. Bunun tabii ki ileride oyun piyasasının nasıl gelişeceğini, nasıl çevrileceğini
zaten hani geriye bağlı dönük, olarak göreceğiz. Geriye dönük takvime baktığımızda Sony genelde 6 yıl aralıklarla konsol çıkartan bir firma arkadaşlar. Muhtemelen PlayStation 4 de en azından bir 4-5 yıl götürecektir diye düşünüyorum ki hani
ki PlayStation 3 bile şu an daha 2 sene evet. Falan götürür yani.
Ya zaten Ubisoft'un açıklamalarına da baktığımızda 2015'e kadar PlayStation 3'e destek vereceklerini söylediler. Hani burada söylemek istediğimiz nokta birazcık aslında tercihlere ve oyunlara bakıyor. Şu an bile dediğimiz gibi PlayStation 3 tercih edilebilir ki hani Uncharted'ı falan oynadığımızda o çöl kısmında hani bilgisayarda bile göremediğimiz, çünkü bilgisayarda o tarz bir oyun yok. Hani oyun konusunda kıyaslamak lazım. Bu konuda çok fazla soru geliyor. Son olarak arkadaşlar Xbox 720 ile ilgili sorular geliyor. Muhtemelen Microsoft yakında bir hamle yapacaktır. Gökhan senin oyununu soranlar var. O da yakında çıkacak diyelim arkadaşlar. Son olarak artık kısa kısa birlikte Diablo 3, aslında Diablo 3'ten bahsetmek lazım. PlayStation 3'e ve PlayStation 4'e gelecek. Bu da oldukça önemli çünkü Blizzard genelde PC bazlı bir firmaydı. Artık yavaş yavaş konsollara da destek verecek.
Evet, aslında en önemli haberi de oyun kapanışına saklamış yani kapanış
evet,
haberini.
Bu hani PC ve konsol açısından oldukça önemli. Blizzard genelde PC'nin aslında
sadece PC tabanlı
tekerlerinden yani. Birisidir. Konsola aslında destek vermesi çok görüyoruz. Önemli.
Uzun zamandan beri zaten söylentileri vardı. PlayStation 3 için geliştirildiğini artık neredeyse herkes biliyordu. Gerçekten ama çıkarmamanın nedeni de aslında PlayStation 4 versiyonunu da getirmek
zaten bunun dışında Witcher 3 de arkadaşlar PlayStation 4'e çıkacak. Hani burada Sphinx isimli kullanıcımız bir soru sormuş. Online oyunlar olacak mı? Burada da aslında Destiny'yi örnek göstermek lazım. Bungie'nin Activision'ın altında bulunan hani Halo serisiyle tanıyacağımız Bungie'nin oyunu Destiny PlayStation 4'e de gelecek ki Destiny zaten tamamen online olarak odaklanmış bir oyun. Muhtemelen PlayStation 4'te de online'a, hani Sony'nin altyapısına da baktığımızda sosyalliğe çok önem verdiğini görüyoruz. Muhtemelen artık PlayStation 4 ile birlikte arkadaşlar konsolcular da hani online alemine akacaktır ki bu artık kaçınılmaz bir şey. Çünkü sektöre baktığımızda free to play ve MMO oyunlarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz diyerek sözü tekrar Mesut atıyorum.
Evet arkadaşlar, biz de sorularınızla başlamak istiyoruz. Erdin'in burada cevaplamak istediği bir soru var. Direkt aslında
evet,
ona biraz
hani
taş
çok
var.
Hızlıca bir iki tane cevaplama yapalım. Şimdi Galaxy S3 için 4.2.1 sızmış denmiş. Zaten Android dünyasında son dönemin yazılım tarafında kazananı Samsung. Özellikle son premium pack güncellemesiyle Galaxy S3 sahiplerini zaten mutlu etti. Umarız diğer üreticiler de benzer yazılım güncelleme hızına kavuşurlar. Şimdi burada önemli bir soru var. Light Yagami isimli takipçimiz bize TTN'de yapılan röportajda işte adil kullanım kotası ve internet fiyatlarına yönelik bir takım soruları neden sormadığımızı sordu. Şimdi o toplantı TTN'nin yeni genel müdürünün tanıtım toplantısıydı. Soru cevaba pek fazla izin verilmedi. Biz de hani şirketin yeni vizyonunu öğrenmek açısından konuşabildiği kadar mikrofonu uzattık. Zaten bu genel müdürle ilgili olarak başka toplantılarda tüm bu soruları soracağız. Bu sorular not defterimizde var.
Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani bazen çok oluyor. Bu niye şunu sormadınız, niye bunu sormadınız? Adamlar cevaplamıyor ki. Yani sorsanız orada röportajı bile devam ettirmezler. Çünkü kurumsal bir kimlikleri var. Size en baştan neleri soracaksınız ona göre röportaj yapalım diye geliyorlar. Biz elimizden geldiğince böyle aralardan, derelerden bir şekilde bilgi almaya çalışıyoruz. Fakat bu kolay bir iş
aslında
değil.
Aslında şunu da söyleyelim, hani off the record, yani kamera arkasında bazen bu soruları sorabiliyorsan Türkiye'de internet hızları artacak mı diye. Hani size 10 megabit olacak, 20 megabit olacak diye zaten hiçbir zaman bilgi vermezler. Çalışmalarımız devam ediyor tarzında bilgiler olabilir. BTK ile röportaja gelince hani devlet kurumlarıyla röportaj yapmak öyle çok kolay değil. Çok öncesinden
bir sürü izin randevu
almak
lazım.
Gerekiyor, onların izin alması
ki
gerekiyor.
Ki soruları gönderiyorsunuz. Onlar size diyor ki şu soruları kaldırdık. Hı-hı. İşte sadece şu sorulara cevap vereceğiz vesaire. Yani bunlar denetimsiz.
Ama şunu da söyleyelim. TRT'nin röportajı yaptığımız etkinlikte hani KDDR tek bir bilgi vardı burada. Kotalar artacak mı, hızlar artacak mı bunları bekleyip göreceğiz ama şirketten fibere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Hem de bu sene upload hızlarını arttırmayı öngörüyorlar. Ama tabii ne olur ne biter bunları göreceğiz. Bir de Haswell ile ilgili soru var Mesut. Haswell, Intel'in 4. nesil Core işlemci ailesinin kod adı muhtemelen Haziran ayının hemen başında da lanse edilmiş olacak. İşlemci performansı olarak i5'e göre %15-%20 daha hızlı olmasını bekliyoruz. Ancak asıl gelişme grafik tarafında olacak. AMD'nin şu anki 7700-7800 serisine rakip grafik performansının entegre olarak sunulacağı. Hatta şimdi GT1 ve GT2 var. GT3 grafik birimi dağıtımımıza girecek Intel tarafında. Bunun çok özel bir versiyonunda da 64 MW ya da 128 MW'lık yerleşik belleğin olacağı ve grafik performansının çok arttırılacağı söyleniyor. Haziran ayında çıkacak. Computex fuarında olacak. Biz de çok önemli bir engel çıkmazsa beraber Computex'e
evet,
de gideceğiz zaten.
Computex'te
oradan
olacağız.
Sizlere zaten detayları aktüre olacağız.
Chris Brown isimli kullanıcımız demiş ki Crysis 3'te AMD işlemciler, Intel işlemcileri hem fiyat performans olarak eziyorlar hem de demiş oyun çok güzel. Şimdi orada AMD işlemciler eziyor fakat bir gerçek var. AMD oyuna inanılmaz yüksek maddi yardım yani. Yaptı, yatırımlar yaptı. Hani arkadaşlar biz editör olarak tabii ki hani bir taraf tutmamız bizim intiharımız olur. Bu yüzden de olabildiğince tarafsız, objektif yorumlarımızı sizlere aktarıyoruz. Şunu söyleyelim. Bugüne kadar AMD'nin en üst sınıf işlemcilerinin Intel'in orta sınıf, orta üst sınıf işlemcilerine yetişebildiğini görmedik
özellikle
açıkçası.
Özellikle 2006'dan bu yana.
2006'dan bu yana. Böyle bir şey yok yani. Video işlerken de o zaman performans versin. Başka işler yaparken de performans versin. Sadece Crysis 3'te niye veriyor? Bunu bir düşünmek
aslında
lazım.
Aslında 2006 öncesini hatırlarsın. AMD o zaman Türkiye'de bile bazı dergilere elinde box eldivenleri, rakibimizi ringe bekliyoruz tarzında ilanlar verirdi.
Şimdi gelsin karşılaşsınlar.
Şu anda öyle
yani bir durum. Firmaların açıkçası pazarlama şeylerine çok kanmayın. Bir oyunda iyi olması tabii ki AMD kullanıcı için.
Kesinlikle. Yani en yüksek performans segmentinde evet AMD belki rekabet edebilecek düzeyde değil ama hani fiyat performans alanında orta segment hatta giriş seviyesinde özellikle Fusion'la beraber yani çok güçlü alternatifler yarattıklarını da altını çizmek gerekiyor.
Bir tane misafir üyemiz demiş ki canlı yayın çok güzel gidiyor. Teşekkür ediyoruz bu arada bizlere katılımlarınızdan dolayı. Ek olarak neden TV'lerden teklif gelmiyor demiş. Arkadaşlar TV'de böyle bir program yapamazsınız. Burada firmalara yağdırıyoruz.
Kızıyoruz, eleştiriyoruz.
Kızıyoruz, eleştiriyoruz. Marka isimleri gırla gidiyor. Yok şu tabletin markası bu, şunun markası bu falan diyorsunuz. Televizyonda böyle bir şey yapamazsınız. Telefon kanalı kapatırlar ya. Yani o işler
orayı
kadar
yıkarlar
kolay.
Yani.
Orayı yıkarlar arkadaşlar. O kadar kolay değil. Bir tane arkadaş demiş ki onu burada bulamıyorum. Demiş ki ya Razer'ın klavyesi demiş dizüstü tuşlarını kullanıyor. Normalde oyuncu klavyesi dediğimiz şey mekanik tuşlar kullanmaz mı demiş. Orada haklısın. Tuşların geri bildirimi çok çok iyi seviyede değil. Biz bunu belirtmeyi unuttuk. Yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Sizin katkılarınızla her zaman daha iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar. Çok sorumuz var fakat biz vaktimizi açtık. Umarız bundan sonraki bölümde bu sorularınıza cevap verme imkanı buluruz. Bizlere katılımınızdan dolayı çok çok çok teşekkür ederiz. Sizler olmasanız tabii ki bu yayınların hiçbir anlamı yok. Canlı yapmanın da hiçbir anlamı yok. Yayının tekrarı büyük ihtimalle yarın öğlene kadar yetişmiş olur. Çünkü çok uzun bir yayın yaptık. Bilgisayarın işlemesi biraz uzun sürecek sunucunun. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Biz de el sallayalım şöyle.